Evet hocalarım hoş geldiniz. Sorularla başlıyorum. İlk sorum, sizce üst bilişe dayalı öğretim nedir? Üst bilişe dayalı öğretim hakkında ne biliyorsunuz? Daha önce böyle bir şey duydunuz mu? Duyduysanız nerede duydunuz? Bu kavram hakkında ne biliyorsunuz açıkçası? Bunu öğrenmek istiyoruz. İstediğiniz ya da istediğiniz şeyde başlayabiliriz
Ben
arkadaşlar.
başlayayım o zaman. Ben Azra. Üst biliş hakkında şöyle, üst biliş hakkında ben kendi tezimde de bu konu üzerinde biraz durdum. O yüzden biraz bilgi sahibiyim. Aslında üst biliş genel anlamda bireyin kendi bilgilerinin ve düşünme süreçlerinin farkında olması. Yani bir çocuk için özelleştirirsek bu durumu, çocuk bir problem çözerken neyi neden yaptığının farkında olmalı. Atıyorum orada bir toplama işlemi, çarpma işlemi, bölme. Bunu önce düşünmesi lazım. Ama biz genelde çocuklarda sayıları, özellikle akademik başarısı biraz düşük olup o anlık soru çözme isteği gelişen çocuklarda, problem çözme isteği gelişen çocuklarda direkt toplama, çıkarma, oradaki sayılar arasında bir ilişki kurma. Ki çocuk eğer biraz da hani zekiyse ve hani işlem becerisi yüksekse direkt orada iki katı, üç katı beceri görüp bunun üzerine şıklardan bir seçenek seçebiliyor. Ama neyi neden yaptığını sorduğumda asla farkında değil. Ki bu bazen akademik başarısı çok düşük olmayan çocuklarda da gözlemlenen bir şey. Sorunun ne istediğini bilmeden çeldiriciye direkt kanabiliyor. Ki bu da bence soruyu tam olarak anlamlandırmadan sadece o sayılar arasında bir ilişki kurmak bence. Çocuklara bunu yeterince veremediğimizi düşünüyorum. Ya üst bilişe gelirsek zaten dediğim gibi bireyin neyi neden yaptığını, neyi nasıl öğrenebildiğini, ya da kendi aslında biraz önce de bahsetti Mesut Hocam, hani kendi öğrenmesinin farkında olmak diyoruz da tabii ki hepsinin çok farklı öğrenme biçimi var. Ve bu öğrenme biçimlerini keşfetmeleri çocukların ilk etapta zor olabiliyor. Ama bence çocuk bunu zaten içsel bir motivasyonla yapıyor. Yani tabii ki ben üst bilişsel düşünüyorum demiyor. Bunu her çocukta gözlemlememiz oldukça zor. Ya ben mesela özel yeteneklerle çalışmıştım ve onlarda bu çok daha net bir şekilde oturuyor ve neyi neden yaptıkları belli. Daha sonra ben normal öğrencilerle çalıştığımda hani bunun çok zor olduğunu, tek bir problem üzerinde çalışmıştım. Zor bir problemdi. Ama yani çocuk bunu neden yaptığının farkında değil. Ya da yapabiliyorsa gerçekten böyle akademik başarısı yüksek diyebildiğim öğrenciler yapıyor. Yani dediğim gibi hani üst bilişi ben bu şekilde genelleyebilirim.
Evet, Tuğba Kanık. Ben şunu söylemek istiyorum Azra Hocam'ın üstüne. Bazen hani çocuklar bir şey getiriyor, bir şey danışmak istiyor. Sözel dersler için de olsa ya da hani denemeden sonra bakıyoruz falan. Diyorum ki sen mesela sayısal derslere nasıl çalışıyorsun, sözel derslere nasıl çalışıyorsun? Hani bunlarda bir fark var mı? Nasıl daha iyi öğreniyorsun? Çocukların bunun çok farkında olduğu bir konu değil. Nasıl daha iyi öğreniyorsun? Nasıl yani diyor. Eve gidiyorum işte, kitabımı açıyorum, defterimi açıyorum, bakıyorum diyor çocuk. Niye? Yani mesela yazarak mı daha iyi anlıyorsun? Birini anlatarak mı daha iyi anlıyorsun? Nasıl daha iyi anlıyorsun? Dediğimde çok fazla bu konuda bir şey düşünmediklerini söylüyorlar. İşte ödevim varsa yapıyorum. Tekrar ediyorum. Video izliyorum. Genelde çocukların şu sıralar söylediği hani teknolojinin desteği. Eve gidiyorum. Video izliyorum. Hani bu konuyla alakalı video izliyorum. Video izlemek senin hani iyi öğrendiğin bir şekil mi? Bilmiyorum diyor. Hani video izliyorum.
Kendin
Belki sen
farkında
yazarak
olur.
daha iyi öğreniyorsundur. Hani bunu bir dene diyorum birçok öğrenciye. Mesela işte tarihi sevmiyorum dedi dün bir öğrenci. Bütün soruları yapmış, tarihi boş bırakmış. Neden? Tarihi sevmiyorum. Neden? Sen dedim matematiği çok iyi yapan bir öğrenci tarihi neden yapamasın? Mesela hiç okuyarak mı öğreniyorsun, yazarak mı bunu tekrar ettin mi, uğraştın mı üstüne? Bilmiyorum dedi. Hani onunla bir konuştuk. Tarihi nasıl daha iyi öğreneceğini bir düşünüp gelecek bana.
Çok
Böyle bir
güzel.
konuşma yaptık.
Evet, çok güzel. Evet, ben Tuğba Takır. Bu konu hakkında yüksek lisans sürecimde arkadaşlarımdan ve sizden duyduğum kadarıyla çok az bir bilgim vardı. Bugün fark ediyorum onu da. Aslında konuştuğumuz şeylerin hepsi arkadaşlarına söyledikleri. Okulda en çok karşılaştığımız problemler ama isminin ve çözümünün bu olduğunu bilmiyordum. Üst bilişim tam olarak bu olduğunu bilmiyordum. Arkadaşların dediği gibi sorduğumda öğrenci soruyu çözdün mü? Yeni nesil sorularda 8'ler özellikle doğru da çıkıyor. Nasıl çıkıyor bilmiyorum. Çözdüm diyor. Nasıl çözdün? Çözdüm işte.
Bir mantığı var mı?
Yok.
Yok ama çözüyor.
Sayıları çarpıyor, topluyor. Bir şekilde en yakın sonuca ulaşıyor.
Yani sayılar arası işlemler onu bir sürü
Evet.
sonuca
Tam
getiriyor.
sonucu
Doğru da.
bulmasa da en yakınını
Yapıyor.
işaretliyor çocuklar genelde.
Hocam bu yetenek bazı çocuklarda gelişmiş. Yani tuhaf bir şekilde hiçbir şey bilmiyorlar ama cevabı buluyor ya. Hayır, ben bulamam yani işlem yapmadan. Ne öyle söyleyeyim yani. Ama çocuk olsa nasıl bir ilişki değil mi? Bazı çocuklar evet. Tuhaf bir konuda hani bunu söylemek istemiyorum. Yetenek var, ben anlamıyorum. Nasıl buldun diyorum ki hani asla bulamayacak bir öğrenci. Soru da biraz zor problemse. Buldum diyor. Ya ben o yüzden atıyorum, konumuzla alakalı değil ama çoktan seçmeli sınavların zaten ölçmeyi oldukça düşürdüğüne de zaten bu konuda hepimiz hemfikirizdir zaten.
Bazı soru, bazı konularda, durumlarda şey ya, çok derinleştikçe iş karmaşıklaşır. En basit şekilde daha kolay çözülür. Yani çözmüş olmuyor ama öyle bakıyor. Bu sayıları çarpsam sıçışıklardan uzaklaşıyor. En iyisi
böyle. Sayılarla işlem yapmak onu sonuca götüreceğini düşündüğü için mantığını çok düşünmeden
evet.
Mutlaka bir hesaplama sonucu. Yani çarpı zaten işlemler şey, toplama, çıkarma, çarpma, evet. Bölme. Bir şekilde
ya da
şey
hani olacak. Konu neyse, konuda hani atıyorum ebobekokta çarpıp bölüyoruz işte. Hı-hı. Daha çok. Ona aynen. Doğru da bir şeyler hani düşünüyor ama çok üst düzey bir düşünme değil yani. Gerçekten basit düşünerek doğru cevabı bulabiliyorlar.
Basit hesaplamalar onu bazen evet. Doğru sonuca götürebiliyor. Ama bu noktada şey baktığımızda çocuğun kendine ait o işte neyi nasıl yaptığı, anlaması, öğrendiği şeyi aktarması noktasında orası büyük bir soru işareti olarak
ya da bazen çocuk gerçekten çözüyor bir şekilde, hani doğru bir şey düşünerek çözüyor. Nasıl çözdün dediğinde bunu ifade edemiyor. Hani düşünme şeklini bize ifade edemiyor. Şu şöyle, bu böyle falan diyor. Ama nasıl yani diyorum, neden bu sayıları mesela böyle yaptın? Aslında doğru şeyi düşündüğünü siz de hissediyorsunuz ama size anlatamıyor.
İfade etmede de problem evet. Yaşanabiliyor. Tabii öyle şeylerde yaşıyoruz. Evet hocam.
Bağlamından kopmasın diye soruyu tekrar alabilir miyim?
Üst bilişe dayalı öğretim sizce nedir? Üst bilişe dayalı öğretim hakkında ne biliyorsunuz?
Mehmet Fatih Çama'dan, ben yüksek lisans yaparken Erzurum'da üst biliş dersi almıştık.
Nur Hoca'dan mı aldınız?
Nur Hoca'dan almıştık, evet. Nur Hoca'dan almıştık. Üst biliş, yani insanın düşüncesini, düşünce süreçlerini bilmesi, düzenlemesi, denetlemesi olarak bende mevcut. Şu anki sistemimizde de 5. sınıflarda bunun olduğunu düşünüyorum yani. Şu an oraya yerleştirilmiş bir şekilde var. Adım adım yapmışlar yani kitapta
program aşamaları. Yani öğretim programı bunu mu altyapı olarak diyorsunuz?
Şu an mevcut. Yani önceden yoktu. Yani genelleyebiliyor musun? İşte ya şu an uyguladığın stratejiyi başka şeylere genelleyebiliyor musun? Nerede eksik yaptın? İşte değerlendirme aşaması, bu süreçler önceden yoktu. Şu an fakat gömül olduğunu düşünüyorum yani. Bu şekilde.
Hocam, bu konuda
bir şey ekleme... kaçırdığım bir şey var mı?
Yok, sorunda? Yapabilirim. Yok, tamam. Problem var, hocam, çözme adımları adım. İçin normal hani 7. sınıflarda da 6. sınıflarda da 4 adım vardı ders kitabında. Hı. Da. İşte problemi anlama, çözüm için plan yapma, plan uygulama, değerlendirme. Hı. Şu an 5. sınıfların kitabında problem çözme için 12 adımlık etkinlik boşluğu var. Yani bir sayfa bomboş, 12 adım var. Bu problemi çözmek için 12 adım atmanızı istiyor. Çok daha derinlemesine.
Buyurun.
Azra. Şey, o 12 problem, o bahsettiğiniz problemde hocam çocuk da bunu reddetti. Yani ben o çocuklara onu tek tek yaptırana kadar inanın çok nasıl diyeyim, efor sarf ettim ki bunu iyi, yani başarısı yüksek dediği, matematiği seven bir çocuk bile hocam bunu 12 adım nasıl yazacağız, ben direkt çözemez miyim, ben direkt çözüm sonucunu söylesem olmaz mı, hani problem çözebileceği problem. Hocam ben bunları tek tek, o kadar itiraz ettiler ki, bir de 5. sınıf hani çocuklar yani yazmaktan oldukça çocuklar yazmaktan hoşlanmıyorlar. Hocam ben bunu zaten çözebiliyorum, niye bu kadar adım, hocam buraya atlayalım dediler mesela, bu sayfayı atlayamaz mıyız falan. Ben hani zorla bir tanesini yaptırdım, ikinciyi yani reddettiler, ben de hani böyle dedim tamam hani yapacağız falan. Yok yani, yani çok, 12 adım da biraz çok mu olmuş diye düşünüyorum.
Evet, problemi anlamanın altında verilenler, listelenmeleri yazma,
başlık çözüm yok için
Şekil, şema, tablo oluşturma, onlardan
da. Hayır, hocam hiçbir şey yok. Tamamen
yok.
Boş.
Aslında onlar da dahil de onlar 12 adım hocam.
Evet, yani. 12 adım. Çünkü her bir bahsettiğiniz hani o bizim 4 adımımız var ya, problem çözmek
üzere. Hepsinin alt başlıkları var.
Onun her birinin alt başlıkları dahil edilmiş. Yani bahsettiğimiz o verilenler, istenenler, şekil, tablo çizme, matematik cümlesi yazma. Her bir aslında onun alt şeyi hepsini dahil etmiş. Önceden çok daha genel bir tabloydu. Yani işte problemi anladı mı, işte okuduğunu anlayabiliyor mu? Kendi cümleleriyle bana ifade edebiliyor mu? Şimdi bunu sanırım çok daha detaylı olarak.
Çocuk bunu direkt karşısında görünce ama yani
yazmaktan hoşlanmıyorlar.
Yazlanmaktan da hoşlanmamaları hoşlanmadıklarından bir de problemi çözebildiler. Yani çözdüğü bir problemi çocuk onları tek tek yazmayı anlamsız buldu bence. Hı. Hani tabii biz onun altındaki sebebi anlayabiliyoruz tabii öğretmenler olarak ama çocuk onu anlayamıyor. Yani hemen başka bir problem. Hani hele bir de problem çözme istekleri yüksek biraz. Hani hemen hocam başka bir problem açalım bunu geçelim artık gibi bir durum oluşabiliyor.
Ben şey dedim okulda bu basamakları kendi kelimelerinizle güzelce ifade ettiğinizde bu konuyu geçebiliriz dedim. O zaman anlamış olursunuz dedim. Çünkü hocam dediği gibi ezbere yapıyorlar. Örneklerin birinde nicelik geçiyor. Sonra hepsi olur olmaz yerlerde nicelik nicelik demeye başlıyorlar ki ikna olayım öğrendiklerini.
O da güzelmiş. Eklemek istediğiniz bir şey yoksa ikinci soruya geçiyorum hocalarım. Matematik öğretim sürecinde üst bilişe dayalı öğretim kullanmanın gerekli olduğuna inanıyor musunuz? İnanıyorsanız neden inanıyorsunuz? Bize açıklar mısınız? Yani matematik öğretimi üst bilişe dayalı öğretim noktasında bunun gerekli olduğunu inanıyor musunuz? Olduğunu düşünüyor musunuz? Ve neden düşünüyorsunuz?
Mehmet Fatih Çamadan kesinlikle düşünüyorum hocam.
Neden hocam?
Çünkü matematik bir yönüyle de bizi hayattaki problemleri çözmeye hazırlar. Yani biz günlük hayatımızdaki problemleri çözerken de önce bir problemin varlığından, nasıl çözebileceğimizden, stratejilerimizden, geriye dönüp baktığımızda bir yerde hata yapıp yapmadığımızdan, bunun daha pratik çözüm yolu olup olmadığından, buna başka problemleri uygulayabilip uygulayamadığımızda hayatta geçerli olan şeyler olduğu için bence matematik bunu aslında buna hazırlıyor bizi. Bir problem çözerken verilen nedir, istenen nedir, hangi strateji uygulamalıyım, daha pratik bir çözüm yolu var mı, yani doğru çözdüm mü, bunu genelleyebilir miyim? Bu aslında bizi günde hayatımızdaki problemlere de hazırlıyor. Ve plan yapmayı, strateji geliştirmeyi, planlarımızı uygulamayı öğrettiği için kesinlikle ihtiyaç duyduğunu düşünüyorum. Çocuk çözse bile hızlı yoldan bu sürecin farkına varması için üst biliş dediğimiz şey her aşamayı analiz edebilmesi, tahlil edebilmesi için bu her adımdan geçerek yani o şuurda yapması gerektiğini düşünüyorum. Problem çözüm adımlarını.
Ben devam edeyim o zaman Azra Ergün. Ben de hani çocukların kendi öğrenmelerinin farkında olması açısından bakayım hocamdan biraz farklı olsun. Şimdi çocuklara biz bir şey öğrettiğimiz zaman biraz önce de zaten bahsettik. Neyi neden yaptığı bilinmeden yapıyorlar. Bir kere çalışma stratejileri konusunda özellikle ya her ders aynı şekilde çalışılmaz ama çocuklar her derse aynı şekilde çalışmaya gayret gösteriyor. Bu böyle değil. Ya bu da neye sebep oluyor? Matematiği yani biraz daha sayısal mantığı yüksek olan öğrencilerin matematiği iyi yapmasına ve diğerlerinin kendini çekmesine sebep oluyor. Hı hı. Şimdi biz bunu nasıl aşabiliriz? Dediğimiz gibi hani üst biliş dediğimiz şey aslında herkesin çok üst düzey düşünebilmesi ya da bu böyle bir şeyden bahsetmiyoruz zaten. Aslında kendi düşüncelerinin farkında olması diyoruz. Yani biliş ötesi diyorlar bilmiyorum. Hani hı hı. Her çocuk bir şekilde matematik öğrenebilir. Tabii ki hepsi aynı düzeyde değil. Hani hepsinin hı hı. düzeyi aynı olmayacak. Ama biz bunu eğitimde nasıl kullanacağız? Kullanmamız neden gerekiyor? Çünkü sonuçta hepsini belli bir düzey matematik öğretmek durumundayız öğretmenler olarak. Biz şimdi çocuğun ne şekilde iyi öğrendiğini, çocuğa onu fark ettirmek ve keşfettirmek de zor bir şey farkındayım ama bize düşüyor. Ve bu sayede çocuk öğrenebiliyor. Diğer türlü biz aslında tekrar bazı öğrencilerde ben sürekli bir kısır döngünün içindeymişim gibi hissediyorum. Çocuk asla öğrenmeye biraz çabası da var aslında. Hani tamamen derslerden kendini soyutlamış değil. O öğrenci grubu zaten hiçbir şekilde öğrenmiyor da. Biraz çabası var ama öğrenemiyor. Yani ben ne kadar yol göstermeye çalışsam da arkadaşlarıyla yani kendini kıyaslıyor. Bu onu daha çok hani moralini bozan bir tavra bürünüyor. Aslında fark etse nasıl öğrendiğini zaten sorun aşılacak onun için. Hani belki düzeyi çok yükselmeyecek. Yani biz işte bunu kullanabilir miyiz? Evet kullanabiliriz ama nasıl kullanacağız noktasında açıkçası ben bir öğretmen olarak problem yaşıyorum. Çocuğa bunu nasıl öğretebilirim? Kendi üst bilişsel metodunu, yöntemini, kusurunu nasıl keşfetmesini sağlayabilirim. Çünkü bu her çocukta çok farklı dediğim gibi. Yani bence bunu kullanırsak zaten matematiği sevmeme problemini de, matematik korkusunu da aşarız diye düşünüyorum. Ya yani bence gereklidir yani.
Evet. Tuğba Kanık, ben de gerekli olduğunu düşünüyorum. Ben matematikten ziyade hani bunu bir insanın yaşamını devam ettirebilmesi için kendini bilmesi lazım. Yani ben ilk matematik dersine girdiğimde ilk sınıflara şunu diyorum. Biz problem çözmeyi öğreneceğiz ama sayıları toplayarak çıkararak değil. Hayatta karşılaştığınız bir problemi nasıl çözmelisiniz? Yani kendini bilirsen mesela ben işte piyano çalmak istiyorum. Sen buna uygun musun? Kendin sence hani her istediğin şeyi başarabilir mi insan? Bence değil. Daha kolay başarabileceğin şeyleri istersen seni daha mutlu eder. Çünkü bu dönemde çocuklar ya da hani hepimiz de genelleyebiliriz belki. Kolay pes ediyoruz. Çok fazla çaba göstermek istemiyoruz. Çocuklar özellikle çok çabuk mutsuz olup her şeyi bir kenara bırakıyor. İşte ben yapamıyorum, ben anlamıyorum. Çok
pes ediyorlar.
Pes ediyorlar. Hani eğer daha kolay başarabileceği bir şeyi bilseydi, kendini tanısaydı ona çabalar daha mutlu olurdu en azından. Çocuklarla biraz konuştuğumuzda hani bu sınav döneminde olmayan çocuklarda, 5. sınıflar, 6. sınıflar hani bazı öğrencilerle konuştuğumuzda en ufak bir şeyi başaramadığında pes ediyor. Çok üzülüyor. Bunu diğer hayatına yansıyor yani. Çocuk okula mutsuz geliyor, eve mutsuz gidiyor. Bazen hani en ufak bir şey onu yıkıyor. Çok da aslında dayanıklı değiliz eskisi kadar bence. Hani geçmişimizdeki işte anne babalarımız gibi çok dayanıklı değiliz. Kesinlikle. Yani çocuk problem çözebiliyorsa hayatındaki her problemi çözebilir.
Başarısızlık kamçılamıyor. Tam aksine çocuğu.
Evet. Çok geri götürüyor. Kesinlikle. Yani en ufak bir şeye pes edebiliyor çocuk. Bazen şöyle ister istemez şöyle durumlar oluyor. Bir şey çocuk ağlıyor, yanıma geliyor, derdini anlatıyor. Ben şöyle oluyorum. Bunun için mi ağlıyorsun bu kadar hıçkıra hıçkıra diye düşünüyorum hani ister istemez. Bu çok kolay halledilebilecek bir problem ama çocuk onu zaten halledebileceğini de düşünmüyor. Direkt bir problem çıkıyor karşısına ve hemen ağlamaya başlıyor. Düşünmüyor ki acaba ne yapabilirim ya da işte çözüm şu olsa şuna şu öğretmenime gitsem onu söylese yani halledebileceğine inanmıyor çocuk. Direkt ağlıyor ve hani biri halletsin istiyor onu. Kendisi bu konuda çaba göstermek istemiyor. Hani üst biliş bence bütün hayatımızda kendini tanıma, kendini ne yapabileceğini bilme olmalı. Hani matematik dışında da hayatı devam ettirebilmeli insan kendini tanıdığında.
Evet.
Öyle düşünüyorum.
Tuğba Takır, şeye çok katılıyorum, sosyal hayattaki etkisini, faydasını çok önemli olduğunu düşünüyorum ben de. Ek olarak matematikte öğrenciler öğrendiklerini çoğu zaman genellemesi lazım. Bütün problemleri derste gösteremiyoruz çünkü.
Aynen.
Bunu kazandığında, üst bilişi kazanmış bir öğrenci, ben bir problemi çözdükten sonra, yöntemini gösterdikten sonra diğer problemleri de uygulayabilir. Yine 8. sınıfta şöyle bir şey yaşamıştım. Yeni nesil sorularda yine kareköklü ifadelerle ilgili bir soru ama şıklardan bir tanesi 0,25. Soru da uzun, zor bir soruydu. Öğrenci direkt soruya bakmadan dedi ki bu o şeyle ilgili, irrasyonel sayılarla ilgili biz bu konuyu işlemedik, ben bunu çözemem. Halbuki 0,25 belki 3. sınıfta öğreniyor çeyrek olduğunu. Sorunun sonucunda çeyrek çıkıyordu, onu fark etmesi gerekiyor. Ama direkt yorumlamadığı için veya kareköklü ifadelerle ilgili bilgisini kullanması gerektiğini düşünmeden direkt eledi soruyu çözemem.
Var mı ekleyeceğiniz hocalarım? Üçüncü soruya geçeyim. Üst bilişe dayalı öğretimin matematik öğretiminde nasıl kullanılabileceği hakkında düşünceniz nedir? Matematik öğretiminde nasıl kullanılabileceği hakkında düşünceniz nedir?
Ben başlayayım. Tuğba Takır yine. Biraz önce söylediğimiz gibi bu en önemlisi sanırım problem çözme sürecinde. Hocamın dediği gibi çok zor gerçekten. Belki 10 adım da fazla, bana da 10 adım, ben bile kitaptan bakmak zorunda kaldım, sonraki adım neydi. Belki biraz azaltılabilir ama bunu sık sık tekrar etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Zamanında çok kısıtlı, ben de yetiştiremedim, çok gerideyim. Ama birçok konuda, sadece problemde de değil, bunu sık sık tekrar etmek gerektiğini düşünüyorum. Öğrencileri buna mecbur bırakmak gerektiğini düşünüyorum. Şeyde de vardı sanırım aynı yöntem. Çemberleri çizdirirken şey diyordu, adımlarını yazarak açıklayınız nasıl çizdiğinizi diyordu. Orada da mesela bu şekilde. Önceki müfredatta pek bunlara dikkat etmiyorduk.
Yani
ya isteyerek ya gözden kaçırıyorduk.
Değil mi hocam? Öldüm ama. Tuğba Akanık, çemberler deyince aklıma geldi. Çember yani üçgen çeşitlerini işte ikizkenar, eşkenar üçgen çeşitlerini anlatabilmek için iki çemberi kesiştirip işte onları kesişim noktaları, merkezlerini birleştirip çember çeşitlerin hani bu şekilde, üçgen çeşitlerin bu şekilde anlatmamızı istediler. Hani yaptık evet ama çocuklar da zorlandı. Bu adımları teker teker yazmamızı istediler sonra. Kitapta da şeyde de etkinlikler hep bunun üzerindeydi yani. Çocuklar çok zorlandı bence bu adımlarda. Birazcık hatta şunu düşündüm, bilmiyorum. 5. sınıf bir öğrenci için bunu düşünebilmek, bunu hani genelleyebilmek kolay mı? Acaba seviyelerin çok mu üstünde diye. Anlayan grup da oldu ama hani çok zorlanan grup da oldu. Hocam bunları sınavda yapmayacağız değil mi? Hiç anlamadık falan diye endişelenenler de oldu. Yani 5. sınıf müfredatı birçok şey çıkarıldı ama olan şeyler de çok derinleştirildi. Mesela üçgen çeşitleri çok derinleştirildi bence. Bilmiyorum bu kadarı gerekli mi? Yani ileriki programları henüz çok net incelemedik ama 5. sınıfta bu şekilde başladığımız bir eğitim 6'da, 7'de, 8'de nereye hani varacak onu da merak ediyorum açıkçası.
Peki matematik öğretiminde
az önce söylediğim hani dediğim şeyle çok benzer bir cevap vereceğim yine. Matematik öğretiminde kullanımı zaten problem çözmek, işte üst biliş insanın hayatında her yerde olduğu için matematikte de tabii ki gerekli. Bu kadar söyleyeyim.
Hocam ben Azra Ergün bu arada. Önce hocamın sebebi hani bu geometrik şekiller falan neden bu kadar gündemde? Bence şöyle, şu an benim gözlemlediğim ya da işte üniversiteden mezun olurken de hocaların ki sizlerin de zaten en büyük kaygılarından biri bir şeyleri özellikle geometride keşif sürecinin aslında azlığı. Bence bunun sebebi ki akademisyenlerle de ortak hazırlandığını yani çok katkılarının olduğunu biliyorum kitaba. Bence bu yüzden bu aynı şeye benziyor. Bizim hocaların o zaman yakındığı her şeyi 5. sınıf müfredatına bir şekilde entegre etmeye çalışmışlar. Hani uygulanabilirliği tabii ki tartışılır. Zaten yeni başlayan bir şey. Kolay da değil. Biz bile öğrenirken açıkçası zorlanıyorduk yani. Bu gerçek zaten. Ama işte umarım ilerleyen süreçte biraz daha kolay entegre edilebilir hale gelir. Üst bilişin nasıl uygulandığı, nasıl uygulanabileceği sorusuna gelirsem eğer eğitimde. Zaten gerekleri tartışması zaten artık bence kesinlikle uygulanmalı. Çocukların ki her çocuğun üst bilişi madem farklı, o zaman her çocuğun üst bilişi kullandırma metodu da farklı olmalı. Yani mesela şu an en fazla nedir? Çocuğu derse aktif katalım falan diyoruz. Evet çok etkili. Öğrenci merkezli bir sistem. Ya şöyle öğrenci merkezli sistemde çocuğu aktif katalım sürekli. Hani oyunsu süreçler tabii ki çok önemli, değerli ama bazen ben çocuğun düşünmesine fırsat verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hani nasıl entegre edebiliriz sorusunda. Çünkü bazen oyun oynatıyorum. Hani zaten hani sürekli o bir hareketlilik oluyor derste ama ya bazen diyorum ki bu kadar hareketlilik oldu da çocukların acaba hepsi anlayabildi mi? Bence bazı çocuklar oturup düşünmeli. Benim anlattığım üzerinde. Tamam öğrenci merkez, tamam hareketli olsunlar lafım yok ama sürekli hareket hareket de yani bir yerden sonra artık. Mesela ben öğrenciyken düşünmeyi seviyordum. Yani düşünmekti yani öyle hareket arıyor muydum? Bence aramıyordum. Tamam şu an tabii ki çocuklar çok daha hareketliler. Hani çok değişti tabii ki farklılar. Ama hani sadece öğrenci merkezli sistem demek, çocukları sürekli aktif katalım demek, çocukların aktif düşünmesini de sağlamak bence bunun içine girer. Biz bence orayı biraz yanlış yorumluyoruz. Ya da bize eğitim sisteminde gösterilen yöntem hep buydu tabii ki ama bence çocuk oturup düşünmeli. Mesela çocuğa ki ben en çok bu yöntemin çok etkili olduğunu gözlemledim yani. Bir problem verilmeli. Tabii sınıf düzeyi çok fark eder de. Hani sınıfın kendi içindeki başarı da çok önemli. Bir problem verip bunun üzerinde düşünmesi lazım ki ben böyle etkinlikleri yıl sonunda özellikle çok yaptırmayı seviyorum. Tek bir problem, zor bir problem. Hani bir kazanım içeren bir problem ya da müfredata dahil bir konu olmasına gerek yok. Bir sürü problem var matematikte zaten hani farklı. Çocuk bunu yorumlasın. Hani düşünme süreçlerini, üst bilişi. Peki bunun benim müfredatıma ya da işte öğrettiğim konuya ne katkısı olacak? Oluyor aslında. Fark etmeden oluyor. Şimdi çünkü çocuk orada oturup bir de ödül koyunca özellikle böyle bir hani cezbedici bir şey. Grup çalışması zaten. Çok etkili oluyor. Hani ben üst bilişi direkt belki müfredatta uygulamak her konuya çok zor ama çocukların düşünmesini sağlayıcı ara ara mesela 15 günde bir etkinlik. Çocuk artık bunu bir rutin haline getirecek. Grup çalışması da yaptırılınca zaten ve sessiz bir ortamda ya da ne bileyim işte artık o ortamı öğretmen sağlayabilir. Çocukların düşünmesine olanak tanınınca hani entegre edilebilir. Zaten her konuya nasıl üst bilişi entegre? Bu tamamen çocuğun yeteneği ve kapasitesiyle çok değişken bir şey. Ama en azından bir ders etkinliği olarak çocukları düşünmeye, sadece sakin oturmaya, hani hareketsiz bir şekilde beynini kullanmaya zor bir problemdi ki çocuk şey de diyemez. Hocam ben bu konuyu bilmiyordum da diyemiyor. Çünkü sorunun hiç konuyla alakası yok diyorum. Neyi bilmiyorsun? Bunda bir konu mu var? Hiçbir şey yok diyorum. Sadece işlem bile yok bazı sorularda. Ki geometri problemleri öyle oluyor. Sadece düşüneceksiniz. Ya, çok etkili oluyor. Bilmiyorum hani benim nasıl entegre edebiliriz. Bu tarz etkinlikler artırılabilir diye düşünüyoruz. Evet.
Teşekkür ederiz hocam.
Mehmet Fatih Camar'dan. Hocam bu soruyu bağlamından kopmaması adına.
Üst bilişe dayalı öğretimin matematik öğretiminde nasıl kullanılabileceği hakkında düşünceniz nedir? Matematik öğretiminde kullanımı üzerine düşünceniz.
Evet. Şu an yani mevcut müfredatta 5. sınıflarda ben bunun az önce bahsettiğimiz 12 adımda çözüm aşamasıyla entegre edildiğini düşünüyorum yani. Çocukların işlem yaparken, problem çözerken, sonuca vardığında strateji geliştirmeleri vesaire, genellemeleri, değerlendirmeleri, kısa yol bulmaları. Yani psikolojide bir tabir vardır, dış görü, kendine dışarıdan bakmak. Bilişsel süreçlerine dışarıdan bakabilme yeteneği sağlayan 12 adımlı bir aşama verilmiş. Bence bu çocuklara yani sıkılsa bunalsalar bile bu devamlı uygulatılmalı ve bu onların kazandığı bir şey olmalı. Yani üst bilişi bu şekilde kazanacağını düşünüyorum. Yine sadece buna da kalmayıp işte beyin fırtınası şeklinde bir problem ya da soru çözdüğümüzde farklı yolu var mıdır? Daha kısa yoldan yapılabilir mi? Farklı çözüm önerileri veya başka nereye genellenebilir diye bu biliş süreci üzerine düşünmelerini sağlayarak bence üst biliş becerisi kazandırılabilir, geliştirilebilir.
Teşekkür ederiz. Şimdi sıradaki sorumuz aslında şimdiye kadar hep kullandığınız problem çözme üzerine. Yani siz direkt zaten üst biliş noktasında problem çözmeyi ifade ettiniz biliyorsunuz. Üst biliş stratejilerini öğrenmenin, öğrencilerin matematik başarılarına ve problem çözme becerilerine etkisi olduğuna inanıyor musunuz? Neden? Yani hep bahsediyoruz. Az önce aslında konuştuğumuz zaman yine böyle bir kendi cümlelerinize derlerseniz hocalarım. Öğrenmenin, üst biliş stratejilerini öğrenmenin, öğrencilerin matematik başarılarına ve problem çözme becerilerine etkisi noktasında şöyle bir toparlama yaparsanız.
Tuğba Kanık. Yani bir az önce hocam söyledi. Bir
başarı noktasında
illaki etkisi olumludur. Yani. Ama şu da hani çocuk kendini tanıyorsa bir problemin belki de bir sürü çözüm yöntemi var. Hangisinden daha iyi çözebileceğini kendini tanıyorsa yani üst biliş gelişmişse onu biliyordur ve hemen çözer. Başka bir öğrenci farklı bir şekilde çözer. Yani bir problemi aynı şekilde çözmelerini istemiyoruz ki zaten. Hani kendisi açısından en kolay olanı bazı öğrenciler çok güzel deneme yanılma yapabiliyorlar. Yani tek tek deneme yapmıyorlar. Hani mantıklı şekilde deniyorlar. 2-3 adımda buluyor. Bir öğrencinin denklem kurup çözeceği soruyu bir öğrenci 2 adımda deneme yanılmayla çözebiliyor. Hani bu kişisel farklılıkları eğer üst bilişi iyiyse, kendini iyi tanıyorsa çocuk problem çözmesinde çok faydalı oluyor.
Azra Ergün. Zaten matematikte üst bilişin kullanılmasının gerekliliği ve faydaları üzerine biraz önce de ifade ettik. Problem çözme özelinde biraz yorumlarsam zaten problem çözme de bir süreç. Zihinsel bir süreç. Üst biliş de zihinsel bir süreç. Zaten çocuk problem çözerken hani o problemin hakkıyla çözüyorsa üst biliş farkında olmadan yani o düşünce süreçlerini kullanıyor. Bizim genelde üzerinde durduğumuz bunu kullanmadan bir şeyler yapmaya çalışan çocuklar bizim için problem oluşturuyor aslında. Üst bilişi problem çözmede kullanırken bu başarılı dediğimiz ya da problemi kolaylıkla çözebilen çocukların bu yeteneğini geliştirici aslında bir çalışmalar yapılmasının gerektiğini düşünüyorum. Bu sayede hani çocuk neyi neden yaptığını, hatta bence üst biliş kavramının çok akademik işte literatürüne girilmeden çocuklara bunun aslında bir yöntem olduğunu falan anlatılabilir bence. Hani bak böyle bir şey var, sen neyi neden bildiğini falan hani tabii bunu çocuğun diline uygun hale getirerek ya bu sayede problem çözümdeki etkilerini bir de çocuk açısından değerlendirilmesini görmek. Belki hani çocuğun farkındalığı çok değişik olabilir. Bazen çocuklar hiç beklemediğimiz şeyler söylüyor. Yani biz zaten konuştuk problem çözme üzerindeki etkisini. Ne bileyim mesela aklıma şu an bir de çocuklardan bunu dinlemek geldi. Belki onların çok farklı yorumları olabilir. Hani ki bu belli bir öğrenci grubuna uygulanabilecek bir şey dediğim gibi. Sadece hani her öğrenciye tabii ki bu uygulanmaz. Yani problem çözme sürecinin etkileri zaten böyle.
Teşekkür. Hani ben de matematik, Mehmet Atıcama'dan matematik başarısına etki edeceğini düşünüyorum. Şu anda elimizde bir veri yok. Çünkü çocuk bir problem çözdüğünde işte değerlendirme, genelleme, strateji geliştirme gibi unsurlar içeriyorsa üst biliş, bu aslında bütün hepsini kapsıyor. Çünkü genelleme diğer problemleri de genelleyebileceği manasına gelir. Strateji ve geliştirme ve pratik yol bulma da yine diğer karşısına çıkacak diğer problemlerde, matematiksel problemlerde de onları da uygulayabileceği manasına gelir. Bu açıdan başarı sağlayacağını, faydalı olacağını düşünüyorum ben.
Tuğba Takır, zaten sanırım bu proje de onun üzerine çıkmış. Bana sorsanız problem çözmede öğrencilerin nerede zorlanıyor? Söylediğim şeylerin birçoğunun cevabını burada konuştuk. Aslında birçok şeyi bu şekilde üst bilişsel yöntemlerle çözmüş oluyoruz. Problemin anlaşılması, kendi stratejisini geliştirmesi, belki daha kolay bir strateji bulup bunu genellemesi, çözümünü kontrol etmesi, yanlışsa bunu kabullenip doğru bir yol, farklı bir yol araması birçoğunu çözmüş oluyor. Bu yüzden problem çözme
matematik başarısını
artırır. Evet.
Etkisi olduğunu düşünüyorsunuz. Bir sonraki sorumuz da üst bilişe dayalı öğretim stratejilerini daha önce sınıfınızda nasıl kullandınız ya da kullanmayı düşündünüz mü? Önce bunu sorayım. Kullandıysanız eğer cevabınız evetse devamında sorular soracağım size. Hocam daha önce kullandınız mı?
Evet, ben zaten biraz önce Azra Ergün açıklamıştım. Hı-hı. Hani sınıfımda dönem dönem özellikle böyle çocukların kendi düzeyine uygun hani ama böyle bir tema içermeyen aslında bu modelleme problemi olabilir aslında. Yani tamamen çocukların kendi biliş, bunu ki üst bilişin niyetiyle mi yaptım? Aslında şöyle üst bilişi düşünme süreçleri açığa çıksın. Düşünsünler niyetiyle yaptım ki bu üst bilişe giriyor zaten. Tabii bunu düşünmelerini öğrensinler. Düşünmeyi birlikte bir şey yapmayı, planlamayı, grup çalışmasına da tabii ki etkisi olsun diye zaten biraz önce açıkladım. İsterseniz soruları tek tek cevaplasın.
Hangi üst bilişsel stratejilere odaklandınız ve bunları nasıl kullandınız?
Üst bilişsel strateji derken çocukların işte dediğim gibi düşünme süreçlerine odaklandım özellikle ve verdiğim problemlerin günlük yaşamdan olmasına, günlük hayat problemi dediğimiz tarzda olmasına özen gösterdim. Belli bir, zaten söyledim gerçi ama tekrar edeyim yine, belli bir konudan ya da işte herhangi bir şey bağımsız olmasına özen gösterdim. Ve bunu akademik olarak işte matematik bilgisi seviyesi her türde olan öğrencilerin yapabileceği, yani en azından bir yorum getirebileceği, belki sonuca ulaşamaz. Ve ayrıca problemlerin, işte zaten modelleme problemleri üzerinde tek bir sonucu da olmayabilir. Hani bazen çizim de yaptırdım. Hatta böyle bayağı onlarla ilgili böyle topladım ettim. Belli bir geometrik şekil bulunan sorular da vardı. Bu sene yapamadım, fırsatım olmadı ama geçen yıl ilk atandığım yıl özellikle biraz daha hani bu tarz konularda açıkçası vaktim oluyordu. Bilmiyorum, çok vaktim vardı ve yapabiliyordum. Şu an bu beşlerdeki müfredat falan beni biraz engelliyor. Ama bunu uyguladım, evet.
Peki uygulama sürecinde ne tür güçlükler yaşadınız?
Uygulama sürecinde şöyle, problem özelinde...
Nelerde zorlandınız?
Şöyle söyleyeyim. Problem özelinde aslında güçlük çok yaşamadım. Hani problem çözerken çocuklar çok istekliydi çünkü. Hani bir de sonunda bir motive edici bir ödül falan koyduğum için zaten. Ve grup yarışması şeklinde belli bir ölçek geliştirmiştim. Mesela işte şunu yaptıysa 5 puan falan diye bir puan toplama hesabı, rubriğim vardı. Evet, bir rubrik üzerine yaptım bunu. Hazır rubrikleri kullanmıştım o dönem. Hazır rubrikler üzerinden gittim. Hani ve işte buna göre ödül verdim çocuklara işte. Zorlandığım noktalar düşünüyorum. Çocukların grup çalışmasında hani kendi aralarında olan sosyal ilişkileriyle alakalı bazen ya da gruplu kimlerle grup sınıf kuracağım şeklinde. Öyle bir sıkıntı yaşadım ama sınıf yönetimi İkili ilişkilerde yaşadım. Hani ben seninle olmak istemiyorum gibi durumlar oldu ama hani yine de bir şekilde heterojen gruplar oluşturmaya özen gösterdim. Çünkü hani işte her düzeyden öğrenci olsun istedim sınıf gruplarda. Grup çalışmasında ama problemi eline aldıkları zaman çok hevesli oldukları için hani sınıf yönetiminde bile sorun çok yaşadığımı düşünmüyorum. Çünkü o iyi ilerledi. Yani aktı. Beni unuttular orada, benim oradaki varlığımı bile.
Güçlüklerle birlikte öğrencilerden aldığınız geri bildirimler de beraberinde ifade edebilirsiniz.
Esnasında mı, bittikten sonra mı? Yani evet. Uygularken de,
bitiminde de çocuklardan ne tür bir bildirimler aldınız?
Uygularken çocuklar ya zaman zaman benim varlığımı bile unuttu. Yani o an tamamen probleme odaklandılar zaten. Ama anlamadıkları yer olduğunda belki sordukları olabilir. Hani dediğim gibi benle çok iletişim kurmadılar. Hatırlamıyorum öyle direkt bana sürekli ki sınavda bile bana çok soru sormak isteyen çocuk grupları. Hani hocam işte bu soru falan gibi. Öyle bir uygulamada çok soru bile gelmedi bana. Tamamen kendi içlerinde o grup oluştuktan sonra ilerlediler. Ve bittikten sonra da ya derse çok ilgisiz öğrencinin bile normal şartlarda hani o birinci olma çabası mıdır artık ya da problemi sevdiği için midir bilmiyorum. Muhtemelen o zevki tattığı için, yapabilme başarı duygusunu tattığı için sürekli hocam kim birinci oldu gibi ya da hocam tekrar yapalım falan gibi bir motive edici unsur oluşturdu derslerimde benim açımdan.
Peki bu stratejileri kullanmak isteyenler için önerileriniz var mı? Varsa neler?
Şöyle, ben faydasını gördüm. Hani o yüzden kullanımının da tabii ki teşvik edilmesini de öğrencilerin bu konuda cesaretlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki hepimizin kaygıları var. Dediğim gibi ben de bu sene çok kullanamadım. Hem sayı olarak da azaldı benim sınıflarım. Grup çalışmasına artık çok uygun halde değiller. Onun da etkisi var belki benim motivasyonumun düşüklüğünde ama bu uygulanabilir. Hani bu tarz problemlere nereden ulaşabiliriz? Çünkü çok fazla bulunmuyor. Ben o dönem işte yüksek lisans yaparken tezlerden, hocalardan aldığım derslerden bu problemler elde edip tabii ki bununla alakalı bir çıkarımda bulunup ben bunu derste kullanayım demiştim. Size de hani o tarz modelleme problemleri örnek oluşturabilir. Çok güzel problemler var. Bunu önerebilirim. Hani fırsatımız oldukça en azından yıl sonuna doğru olabilir. Dönem sonu derslerin hafiflediği bir zamanda olabilir. Kullanımı motive edici olabiliyor.
Teşekkür ederiz. Peki hocalarım sizlerden dersinde sınıfında daha önce üst bilişe dayalı öğretim stratejilerini kullananlarınız oldu mu? Kullandıysanız nasıl kullandınız ya da kullanmayı düşündünüz mü?
Yani
öğretim stratejisini açar mısınız hocam?
Normal üst biliş veriyor az önce bahsettiğiniz hani problem.
Kendimize özel stratejiler mi? Hani uyguladığımız yöntemler.
Evet. Kendi kullandığınız stratejiler üst bilişe dayalı öğretimi içerecek şekilde var mı böyle?
Ben kısaca söyleyeyim. Tuğba Kanık. Ben şimdiye kadar genel olarak 8. sınıflar, 7. sınıflar sınav gruplarında derse giriyordum ve sınıflar çok kalabalıktı. 32-33 kişi olunca bu tarz çalışmaları biraz geri planda bırakıyordum açıkçası. Hani Azra hocamın dediği gibi direkt böyle bir hani bir dersimi buna ayırmak gibi çalışmalar yapamıyordum. Zaten çok fazla deneme sınavı falan oluyordu. Derslerimiz aksıyordu. Ancak hani o dersi yetiştirme telaşına düşüyorduk. Sadece son haftalarda bu etkinlik haftası çıktığında bu tarz etkinlikler yaptırıyordum. Hani konularımız bittiğinde son haftalardan. Mesela hani sihirli kareler tarzında herkesin başarabileceği yine belki Azra hocamın dediği yine biraz daha çok üzerinde düşünmesi gereken daha üst bilişsel şeyler. Ben daha kolay olabilecek, herkesin başarabileceği çünkü sınıflarımızda çok düşük seviyeli öğrenciler var. Neredeyse okuma yazmayı yeni öğrenmiş, hani 8. sınıfta da olsa 7. sınıfta da olsa çarpım tablosunu bilmeyen çok hani böyle öğrenciler var. Onların da katılabileceği bir etkinlik olsun diye ben seviyeyi daha düşük tutuyordum. Bu sene 5'lerin bu değişik hani müfredatıyla biraz daha onlara yönelik bir şeyler yine. Çünkü oradaki etkinlikler buna uygun.
Kullanmayı düşünüyorum.
Kullanmayı düşünüyorum. Kullandım biraz. Hani bu kadar detaylı olmasa da kullandım. Bu müfredata daha uygun olduğu için, sınav grubunda olmadığı için bu sene kullanıyorum biraz daha.
Peki o bahsettiğiniz şey sihirli kareler değil mi? Daha düzey olarak diyorsunuz çocukların.
Hani deneme yanılmayla bile olsa yapılabilecek öğrenci. Hani bazıları hiç demiyor ki hani burayı nasıl çözebilirim diye düşünmüyor. Sadece sayıları yerleştirmeye çalışıyor rastgele. Mesela hani birçok öğrenci başarısızlığa çok alışmış. Ben yapamam. Ben yani matematik dersi için söyleyeyim çok fazla bu duyguyu yaşıyor. Hani onların da yapabileceğini, hadi bu soru çok kolay, herkes çözer dediğimde onlar böyle pür dikkat kesiliyor. İşte bazen bir ödül, bir çikolata, hani diğer çok başarılı öğrencilerden 10 kat daha motive oluyor birden. O açıdan...
Peki aldığınız geri bildirimler öğrencilerden?
Yani keşke matematik hep böyle olsa, eğlenceli olurdu diyorlar. Tabii ki diğer derslerin diğer konularını istemiyorlar. Böyle şeyler yapalım diye eğlenceli olduğunu söylüyorlar. Hele de ucunda ödül olunca gerçekten kolayca motive oluyorlar. Ama tabii ki yapamıyoruz.
Kullanmak isteyenlere önerileriniz?
Sınıf sayısı azsa ve hani öğrenci seviyesi uygunsa kullanması çok yararlı olabilir. Ama dediğim gibi 30 kişinin üstündeki sınıflarda çok zorluk yaşanıyor. Açıkçası bir etkinlik yaptığınızda sonra keşke yapmasa mıydım çok yorucu oluyor. Ama yine de yapsınlar.
Teşekkür ederiz hocam.
Mehmet Fatih Sama'dan, yani matematik problem çözmede kullanıyorduk. Hı hı. Şu şekilde kullanıyorduk. Problem çözme aşamasında işte nerede hata yaptığımızı, daha kısa yolu olup olmadığını, hı hı. Genellenip genellenemeyeceğini, hı hı. farklı strateji geliştiren varsa onlardan fikir alıp, belki fikir beyin fırtınası yapabileceğimiz bir ortamı sağlayarak bunu yapıyorduk. Hı hı. Fakat bunun gerçekten adım adım uygulanması, belki her çocuğun çözebileceği, bu adımları uygulayabileceği, seviyesine uygun bir şekilde problem çözebileceği, hı hı. Daha yaygın kullanabileceği bir matematik problem çözme sistemi ya da geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum.
Tuğba Takır, ben dediğim gibi çok bu konuda bilgim yok, çok hakim değilim. Strateji olarak öyle özellikle yaptığım bir şey yok. Ama
kullanmayı düşünür müsünüz?
Tabii ki. Zaten düşündüğümde sorduğum sorular, problemin öğrencinin problemi derinleştirmesini sağlamaya yönelik sorduğum sorular, somutlaştırmak için ondan beklediğim şeyler buna yönelikmiş. Daha düzenli bir strateji olarak planlı bir şekilde tabii ki daha faydalı olur.
Bir ekleme yapabilirim Tuğba Kanık. Ben bu sihirli kareleri falan şeyden kullanıyordum. Üniversitede problem çözme diye bir dersimiz vardı. Sadece problem çözme adına. O derste aldığım notları aldığım o defteri kullanıyorum hala. Oradaki işte yazdığım hani problemleri oradan seçiyorum.
Ne güzel. Evet. Peki hocalarım, üst bilişe dayalı öğretimi uygulamak için öğretmenlerin ihtiyaç duyduğu en önemli beceriler nelerdir? Siz ne düşünüyorsunuz? Öğretmenlerin ne tür becerileri sahip olması gerekiyor bu üst bilişe dayalı öğretimi uygulayabilmeleri için?
Mehmet Fatih Çamak'ın, buna çok uzun cevap vermeyeceğim. Kesinlikle üst biliş üzerine farkındalık, hı hı. ve okuryazarlığı olması gerektiğini düşünüyorum.
Matematiksel okuryazarlık.
Evet, matematiksel okuryazarlığın olması gerektiğini düşünüyorum. Tamamen üst biliş üzerine süreç hakkında ve bunun üzerine hakimiyet, yani hı hı. bilgisinin olması gerektiğini düşünüyorum. Hakimiyetinin. Hı hı.
Ben söz alayım. Azra Ergün. Bence tamamen hani matematiksel becerilerden analitik ve eleştirel düşünme diyebilirim. Analitik neden? Bazen bazı çocukların hani çözdüğü yöntem, o an ben bile fark edemeyebiliyorum yani. Çünkü biz alışmışız herhalde belli, özellikle daha basit düzeydeki işte o an ders esnasında çözdüğümüz problemleri belli bir yöntemle, anlattığımız yöntemle düşünmeye çok alıştığımız için farklı bir metot geliştirme ihtiyacı hissetmiyoruz. Ama atıyorum işte problem çözme yeteneği yüksek bir çocuk, onu çok farklı yoldan çözebiliyor. Çünkü o daha yeni öğreniyor ve yeni düşünüyor. Ki genelde o tarz öğrenciler pek kalem kağıt kullanmayı da sevmez. Tamamen zihinden işlem yapmayı sever. O yüzden elimde yani neyi nasıl yaptığına dair bir verim yok. Ama eminim ki o onu doğru yolla çözdü. Çünkü hani öyle bir öğrenci. Ama bir algılayamıyorum, diyor ki şunu şöyle yaptım, bunu böyle yaptım. Yani benim onun o üst bilişi nereden nasıl yaptığını bir kavrayabilmem için önce benim bir analitik düşünmem lazım. Daha sonra eleştirel niye dedim. Eleştirel de şuradan, her öğrenci dediğim gibi farklı. Ve bizim onların aslında empati yeteneğimizin de güçlü olması gerekiyor bence üst bilişi. Bizim gözlemleyebilmemiz çünkü çok kolay bir şey değil. Empati yeteneğimizle birlikte o eleştirel düşünme, yani sorgulama yapmalıyız bence. Çocukların gözünden bakıp onlar neye neden takıldı, neyi nasıl düşünebilir, ya da bir problemi farklı alternatif hangi yollardan düşünebilir şeklinde problemlere de öğrencilere de eleştirel bir gözle bakabilmemiz gerektiğini düşünüyorum ben.
Tuğba Kanık. Bu tarz bir hani yaklaşımı da, bu öğrenme yöntemlerini de belki aktif kullanabilmemizin tek şeyi bence kaygılarımız, kullanamamamızın sebebi yani müfredat kaygısı, sınav kaygısı. Yani şöyle geriye doğru hani üniversiteye gelip bir bu yılları düşündüğümde, şu an kendimi dışarıda bırakıp düşündüğümde, hani okula gidiyoruz, evet bugün işte şu sınav var, bu konu var. Gerçekten bunları biraz bir kenara bırakabilmeliyiz. Ama üst, hani milli eğitimden de bir baskı var sınav kaygısıyla alakalı, sekizlerin sürekli deneme durumlarıyla alakalı, işte başarı durumlarıyla alakalı. Hani bir baskı oluyor. İster istemez öğretmen de buna odaklanıyor işte. Başarıyı nasıl arttırabilirim? Hani tabii ki üst bilişselle başarı artar, bu yöntemlerle artar, ama bu biraz uzun yol bence bize göre. Daha kısa yolunu daha iyi biliyoruz şu an, oyun uyguluyoruz. Eğer hani böyle bir kaygımız olmasaydı belki...
Hangi becerilere sahip olmamız gerekirdi uygulayabilmemiz için?
Bence de Fatih Hocam'ı çalıştırıyorum. Önce araştırma becerileri. Çünkü hani o üniversite yıllarımıza dönüp baktığımda çok fazla çalışma yaptığımız etkinlikler, ödevler oluyordu. Ama şu an hani biraz daha alışılmış gibi gidiyoruz diye düşünüyorum. Araştırma yap, önce kendilerinin o bilgilerini tazelemesi lazım bence. En önemli şey bu.
Tuğba'cığım. Tuğba Takır. Hocamın da söylediği gibi bence çok zor bir süreç oluyor, uzun sürüyor, kaygılanıyoruz. Zamanı yönetme becerisine ihtiyacı var öğretmenin. Bunun için de bu durumu birkaç kez tecrübe etmesi gerekiyor. Ki planını ona göre yapsın. Nerede aksaklıklar yaşayabilir? Bunları o anda hızlı bir şekilde düzenlemesi gerekiyor, devam etmesi gerekiyor yani vazgeçmeden.
Başka net
beceri değil ama motivasyona ihtiyacımız var. Öğrenciler hocamın başta söylediği gibi istemiyor, reddediyor, üşeniyor. Bu kadar şey yazmaya, düşünmeye bile üşeniyor. Belki ikna etme becerisi lazım öğretmenin ki öğrenciyi bu sürece dahil edebilsin. Eleştirel düşünme becerisine de bence ihtiyaç var. Biz de bu süreçte hatalar yapabiliriz, zorlanabiliriz. Ondan sonra önce kendimizi buna hazırlamamız lazım.
Bir de hocam Azra Ergün ekleyeceğim bir şey o an. Çocuklara bir de işi siz söylerken aklıma, hani düşünmek istemiyorlar dedik ya, reddediyorlar gerçekten. Sevdirmemiz lazım. Hani bunu nasıl başaracağımız noktasında zaten bu ay tamamen ayrı bir konu. Hani çok da uzun bir konu farkındayım ama matematiği nasıl sevdiririz noktasında. Matematiği sevdirmek bence yetmiyor. Biraz da hani matematiği bir çocuk neden sever? Matematik düşünme bilimi aslında. Ben matematiğin temelinde düşünme. Başarma duygusu şey yöntemlerinden biri. Sevdirme yöntemlerinden. Ama biz çocuğa bence biraz bazı durumlarda yanlış yaklaşıyoruz. Yani matematiği sevdirmek için niyetimiz doğru da kullandığımız yöntemler bazen yanlış olabiliyor. Bu yöntemler bize ben bazen çocuğa gerçekten derste o an ders işlemek istiyorum. Yani bir şey anlatmak istiyorum. Ama bazen çocuk o kadar aktif olmak istiyor ki derste, ki benim öyle derslerim olduğunu da bildiği için bana izin vermiyor. Yani hocam bu ders konu işlemeyelim, bu ders işte oyun oynayalım. Hani farklı bir etkinlik yapalım, daha sonra ders işleriz diyor. Yani benim yönetimime bile müdahalede bulunabiliyor. Ya matematiği sevmek bu değil bence. Çocuk eğer orada ben konu anlatırken, onun da dinlemesi gerekiyorken üflüyorsa... Ya ben öyle bir şeyleri yine yanlış yapıyorum demektir. Yani bu arada çok ince bir çizgi var ki bence üst bilişin ya da düşünme süreçlerinin diyeyim genel anlamda iyileştirilmesi için bizim önce neyi, neden, nasıl sevdireceğimizi, düşünme becerileri diyebilirim ben buna. Nasıl sevdireceğiz? Yani kullandığım yöntem kendi için, kendimi de eleştirebilirim bu konuda. Diyorum ki ya ben bunlara böyle yaptırdım ama şu an bunlar benim dersimi reddediyor. Bu da hiç doğru bir şey değil. Yani inanın anlatmama müsaade ediyor ki bunu iyi öğrenciler yapıyor. Ve motivasyon eksikliğinde anlamaları da ciddi oranda düştüğünü düşünüyorum. Yani bu bir diyorum sürekli bir kısa döngü içerisindeyiz ve kolay bir durum değil. Yani.
Evet. İkinci bölüme geçtim hocalarım. Üst bilişe dayalı bir öğretimi sınıfınızda uygulayabilmek için bir desteğe ihtiyacınız olduğunu düşünüyor musunuz? Evetse nasıl bir destek beklersiniz? Nelerdir bunlar? Sınıfınızı uygulamak yani, için bir desteğe ihtiyacınız var mı?
Tuğba Kanık, yani ben fiziksel olarak düşündüm siz böyle deyince. Hani sınıflarımızın yapısı, keşke böyle çalışabileceğimiz rahat bir kütüphanemiz olsa, işte hani sınıfta bir çalışma, grup çalışması yapmak istediğimiz zaman şöyle hop sıraları çeviriyoruz falan, bir kargaşa oluyor, süremizden gidiyor. Hani okulların fiziksel olarak daha iyi olması en önemli desteğimiz belki şu an bizim okul için çok zor, bizim okulda sığamıyoruz. Uygun yerlerimiz yok. Hani bu tarz bir çalışma yapmak istediğinizde, hele de kalabalık bir sınıf olunca, uygun yer olmayınca insan birazcık motivasyonu düşüyor yani. Fiziksel olarak.
Siz fiziksel açıdan evet, desteğe fiziksel ihtiyacın açıdan ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsunuz.
Azra Ergün, ben tamamen işte tabii ki fiziksel destek de ayrı ama hani bu konu özelinde yöntem netleşse keşke. Bunun çok zor olduğunu da farkındayım ki zaten şu an bu çalışmada hani bunun bir parçası. Kolay bir süreç olmadığını, eğitimciler açısından da tek bir yöntemi yok, öğrenci grupları çok farklı, ne kadar zor olduğunu tahmin edebiliyorum. Ama keşke işte bunu yeni müfredatla biraz yapmaya belki çalışıyorlar. Ama yeni müfredatın asıl odaklandığı nokta böyle gerçekten bu mu? Biraz soru işaretlerim var. Sadece üst biliş değil bence.
sanki duyulan temel kavramları, atıyorum modelleme hocasıyla şu an görüşsem, orada da bunu da yorumlardım. Evet, modellemeyi de katmışlar. Evet, problem çözmeyi de katmışlar. Evet, işte aktif katılımı da, yani bir sürü şeyi, etken var aslında programın kendi içinde. Hani biz hepsinden parçalar görebiliyoruz. Ama bu tam olarak bir yöntem değil bence. Bu konuda hani matematik eğitiminde düşünme süreci ise önemli olan. Hani geri kalan hepsi bir yardımcı ise eğer, ki teknoloji de buna dahil ki bence çok etkili, ama o da bir yardımcı. Hı hı. Bence burada önemli olan düşünme süreçlerini iyileştirici program oluşturmak. Zor bir şey yani. Ama benim hani ya onun haricindekiler öğrenci farkıdır falan, bunlar bir şekilde aşılır. Hı hı. Ki zaten bu hazırlanan programın da buna uygun olması gerekiyor. Farklı öğrenci gruplarına uygun bir program düzenlenmesi gerekiyor. Dediğim gibi bu belki şu an hayal midir ya da yapılabilir mi yakın tarihte? Ondan emin, ya da uygulaması zaten bu çalışma da dediğim gibi bir parçasıysa. Ya umarım bu olur. Destek de bence en önemlisi, bu benim için çok yardımcı olur gerçekten.
Fatih Hocam, sınıfınızı uygulamak için desteğe ihtiyacınız olduğunu düşünüyor musunuz? Üst bilişe.
Şöyle yani, bunu şahsım adına düşünmüyorum. Fakat bunun farkındalığı için, yani madem bu eğitimde, matematikte çok başarı sağlıyorsa, bunun hizmetçi eğitim olarak ya da bu tür etkinliklerle farkındalığın oluşturulması gerektiğini düşünüyorum. Farkındalığı oluşturulduğu takdirde öğretmenlerin bunu bizim yani uygulayabileceğimizi düşünüyorum.
Tuğba Hocam.
Tuğba Takır, ben de hocam gibi yani çok zorlanmayacağımızı düşünüyorum. Zaten biz büyük ihtimalle öğretmenler olarak öğrenciyi o tarafa yönlendirmeye çalışıyoruz.
Desteğe ihtiyacımız olduğunu düşünüyor musunuz?
Yani bir farklı örnekler görüp üzerinde çalışmak, grup çalışmasıyla farklı fikirler görmek faydalı olur. Ama bir ders olarak bana konu anlatımı gibi anlatılmasına gerek yok diye düşünüyorum.
Hocam araya gireceğim ama Azra Ergün. Bu üniversitede de bilmiyorum, hani benim direkt üst bilişsel düşünmeyle alakalı, ben yüksek lisansa ders görmüştüm ama lisansta görmedik sanki. Yani lisans düzeyinde şu an var mı bilmiyorum ama bu lisans kadar önemliyken, ki matematiğin çok temelinde olan bir olguyken, neden lisans dersinde görülmediği, ki biz de yaratıcı drama görmüştük. Hani tabii ki drama da çok etkili bir yöntem ama yani üst bilişte bence kıyaslanmaması gereken bir yöntem. Hani dramayı
şu an lisansta seçmeli ders olarak öz düzenleme.
Öz düzenleme de gerçi evet var. Ama hocam öz düzenleme ile üst biliş çok aynı değil bence. Değil zaten. Yani evet. Şöyle ortak noktaları olduğunu sabah yine konuştuk tabii, evet, ama
mutlaka var. Öz ama düzenleme yani şey değil.
Bence üst bilişin bir kısmını kapsayan bir durum. Sadece işte çocuğun kendi belki bilgilerini örgütlemesi şeklinde değerlendirilebilir öz düzenleme, ama bizim şu an üst biliş dediğimiz kavram, mesela ben de bile eksik olabilir. Belki ben tabii de çok güzel, yani birçok bu tamamen bireylerde de olabilen bir şey. O yüzden keşke lisans düzeyinde, hani destek anlamında görülseydi diye düşünüyorum.
İşte bu projelerle inşallah bunun böyle bir etkililiği fark edildiğinde.
Yani uygulama içinde değil, uygulama dışında hocam dediği gibi lisans eğitiminde, yani toplumlar devamlı anlayışı, meyli, istidadı değiştiği için yani öğrenme, öğretme yöntemleri de değişiyor ve gelişiyor. Bunların her zaman öğretmenler aktif bir şekilde hizmetçi eğitimlerle veya bir tür etkinliklerle devamlı bilgi verilmesi, farkındalığını oluşturması gerektiğini düşünüyorum.
Devam ediyorum hocalarım. Üst bilişe dayalı bir öğrenme ortamı tasarlama veya etkinlik hazırlamada kendinizi yeterli görüyor musunuz? Eğer evet yeterliyim diye düşünüyorsanız ne tür etkinlikler yapmaktasınız? Eğer yeterli görmüyorsanız bu noktada nelere ihtiyaç duyarsınız? Yani üst bilişe dayalı bir etkinlik tasarlayacaksınız, bir öğrenme ortamı tasarlayacaksınız. Bu noktada kendinizi yeterli görüyor musunuz? Eğer görüyorsanız buna istinaden neler yapmaktasınız? Görmüyorsanız ihtiyaç duyduğunuz şeyler nelerdir? Tuğba Hocam'la başlayalım.
Başlıyorum. Tuğba Takır. Ben kendimi çok yeterli görmüyorum. Başta dediğim gibi zaten tam bu sürecin aşamalarına hakim değilim. Şimdi düşündüm, ben büyük ihtimalle şeyi çok hızlı geçiyorum. Çözümün kontrolü, değerlendirilmesi aşamasını çok hızlı geçiyorum. Tam olarak şu anda detaylı adım adım, belki bir adımını çok iyi yaparım ama bir sonraki adımda atladığım şeyler olabilir. Tam olarak kendimi yeterli görmüyorum.
Ben Tuğba Kanık.
Ben de şu an kendimi yeterli görmüyorum. Belki o üniversite düzeyine dönüp o günlerde yaptığımız çalışmaları bir tekrar etmem, bir hatırlamam gerekir diye düşünüyorum. Çünkü çok uzun süre 5 yıl oldu mezuniyetimde, yani çalışmadaki 5. yılım daha doğrusu. Çok fazla kullanmadık. Özellikle ben uzaktan eğitimle öğretmenliğe başladım. 2 yılım böyle geçti. Hani çok farklı bir süreçti o süreç. İlk başladığım şekil böyle olunca normal hani öğretim süreçlerine geçmemiz de bir 2 yılımızı aldı diye düşünüyorum uzaktan eğitimden sonra. Şu an hani bir çalışma yapsam çok yeterli görmüyorum kendimi, ama üzerinde çalışsam kendi kendime başarabilirim. Ekstra bir destek ihtiyacım yok.
Yani ihtiyaç duyduğunuz lisans dönemindeki o şeyleri tekrardan hatırlama.
Yani bunun için kitaplarım, defterlerim olsa kendi kendime başarırım tabii ki de. hani bazı notlarım var tabii ki, hala sakladığım çok fazla şey var. Çok çalışma yaparak geçti bizim lisans dönemimiz. O yüzden bir hatırlamak lazım ama tabii ki şu an aktif değil o bilgiler.
Ben Azra Ergün. Ben bu konuda kendimi biraz şanslı hissediyorum. Şöyle, benim öğretmenlikle yüksek lisans sürecim iç içe girdi gibi oldu. Samsun'a gidip geldim ben her hafta ve ilk öğretmenliği başladığım yıldı o. Hani her hafta gidip geliyorduk ve orada öğrendiğim bilgileri...
Lisans üstünü Samsun'da mı yaptın?
Evet, 14 Mayıs'ta yaptım ben. Oradan, lisansım da oradan zaten. Yani sürekli git gel yaptım. Hani tamam işte aynı ana denk geldi falan. Bir dönem derslere girmiştim. İkinci dönem için git gel yaptım falan. Her neyse. Yani o anlamda biraz şanslıyım. Uygulama fırsatı buldum ki bu her zaman elimize geçmiyor. O araya illaki bir süre giren hocalarım oluyor. İşte uzaktan eğitimle dediğiniz gibi hani bilgiler unutuluyor. Ben o taze bilgileri kullanma fırsatı o dönem elde ettiğimi düşünüyorum. Ha, yeterli midir? Tabii ki, yani yeterliliği her türlü tartışılır. Ben çok iyi uyguluyorum gibi bir zaten iddiam olmaz. Sadece ya bu konuda işte o süreçleri entegre etmeyle alakalı çabalarım oldu diyebilirim. Desteğe ihtiyacım oldu mu derseniz, tabii ki yani geliştirilebilir birçok şey olabilir. Yani eminim bilmediğim bir sürü yöntem vardır. Bunun uygulanabilirliği burada hani okulumda yine tartışmaya açık tabii ki. Yani destek keşke daha iyi örnekler dediğim gibi görsek. Hani ben kendi işte çabamla ya da işte aldığım eğitimin neticesinde bir şeyler yapmaya çabaladım. Ama mesela bu yıl o kadar fazla aktif olamadım. Bunda benim de tabii ki payım yüksektir. Yani insan, dediğim gibi, öğretmen de bir şeylere istekli olmalı. Bunun için desteğe, motivasyona ihtiyacı var. Eminim hepimiz bu desteği, motivasyonu ve işte bu bilgiyi alsak, hani o çalışmalara ulaşsak, erişsek yapabiliriz. Yani ben birçok öğretmenin bu konuda yeterli olabileceğine inanıyorum. Sadece dediğim gibi biraz şans, biraz hani o bazı şeylerin üst üste güzel denk gelmesi, belki araya herhangi bir zamanın girmemesi. Böyle şeyler etkili olabiliyor, kolaylaştırıyor süreci diyebilirim.
Evet, Fatih Hocam.
Yeterli misinizden mi başladı hocam?
Üst dışa dayalı bir öğrenme ortamı tasarlama veya etkinlik hazırlama da kendinizi yeterli görüyor musunuz? Görüyorsanız ne tür etkinlikler yapıyorsunuz? Hayırsa neye ihtiyaç duyuyorsunuz?
Yeterli görüyor muyum? Yani nispeten yeterli görüyorum ama tabii geliştirilebilir. Daha da iyi bir duruma gelebiliriz. Yani üst biliş konusunda, uygulama açısında, farklı etkinlikler konusunda daha da iyi olabilir. Ben bu mevzuyu tıkayan meselelerden birisinin de seviye farklılığı, yani sınıftaki seviye farklılığını çok etkilediğini düşünüyorum. Yani işlemsel becerilerde kalmış çocuklarla işte problemde çözüm aşamasındaki süreçleri incelediğimiz bir çocukla aynı şeyi veremiyoruz. O yüzden hani farklı seviyelerin oluşturulduğu ortamların ayarlanması bence bu açıdan faydalı olacağını düşünüyorum.
Yani farklı sınıftaki seviyesine yönelik bir öğretim tasarlama noktasında o zaman bir şeye ihtiyacımız olduğunu söyleyebilir miyiz?
Ya ben hiç çocuğun problem çözemediği bir soru üzerinde onun işte bilişsel süreçlerini gel değerlendirelim, farklı yöntemler bulalım diye bir şey konuşamam. Ama seviyesi düşük bir çocukla kendine göre problemler verip onun üzerine, üst biliş üzerine konuşabiliriz, sorgulayabiliriz, farklı yöntemler bulabiliriz. Bu seviye farkının işte seviyesinin farklı olan çocuklar farklı ortamlarda tutulup ona göre öğretim yapıldığı durumlarda üst bilişe yönelik çalışmalar daha verimli olacağını düşünüyorum.
Bir ekleme yapayım hocam. Sınıflarımızda tanı almış ya da almamış, ailenin baskısıyla hani rapor almamış, özel öğrenme güçlüğü olan çok fazla öğrenci var. Özel öğrenme güçlüğü olup Hani bu tamam, matematik tamam. Özelinde olan var, Türkçe için hani okuma yazmada olan var. Her sınıfta en az 2-3 tane bu seviyede öğrenci var. Bazıları tanılı, bazılarını belli götürüyor ama sonra rapor alma aşamasına geldiğinde, tanılama aşamasına geldiğinde resmiyete dökmek istemiyor. Bu da o çocuklar için hani daha yakın bir zamanda konuştuğumuz için şu an aklıma geldi. Çok üzücü oluyor. Hani belki tanı alsa BEP planına girse o çocuk hiç mesela 10 almayacak sınavdan, 5 almayacak sınavdan. Çok kendini eksik ve geride hissediyor. Tanı almadığı için
özel eğitime
gönderilmiyor, destek almıyor. İşte özel eğitim odası hani dersi almıyor bu tanı almadığı için. Hani aileler bu konuda birazcık geri planda davranıyor. Yani çocuğum damgalanmasın diyor. Aslında bu hani sadece okul içinde onun iş, hayatını kolaylaştıracak bir şey ama dışarıda çok da bir etkisi yok aslında, evet, ama bundan çok kaçınıyorlar. Hani seviyenin çok çok farklı olmasının sebeplerinden biri de bu. Her sınıfta en az 2-3 kişi böyle oluyor.
Evet. Bu dediğimiz mesele belki bağlamından kapacak ama yani sadece üst bilişe özelinde değil genel bir şey hocam. Yani matematik öğretmeninden büyük yaşadığımız sıkıntı. Yani seviye farklılığı, yani çocuklar biz iyi kötü diye sadece akademik algı sahanın ayışı, hazır buluşluluğu, seviyesi farkı. Yani biz iyi ya da kötü diye bir nitelendirmeye tabi tutmuyoruz. Yani matematik öğretimi için bu şu bilgiler almaya müsait, o da bu kadar bilgi almaya müsait nispetinde. Bu hem üst biliş için geçerli hem de matematik öğretimi genel itibariyle geçerli bir durum.
De hocam ben de bir şey ekleyebilir miyim Azra Ergün? Bu konuda ben biraz önce çok üzerinde durmadığımı düşündüm. Hani bu yöntemi uygularken yaptıklarımla alakalı. Akran öğretimi dediğimiz şey matematik eğitiminde de ben o dönem düşünme süreçlerinde de kullanmaya çalıştım. Hani bir şeyi farkında olmadıkları zaman birbirlerinden öğrenmeleri. Tamam bunu derste zaten kullanmaya çalışıyoruz ama ben bunu üst bilişte yaptığım etkinlikte de hani kullanmıştım. Hani bir şey olduğu zaman birbirinize sorun ama bak şu an bana sormayın. Hani ben bunu hani ben şu an size yardımcı olamam gibi. Çünkü o biraz rekabet ortamı ile ilgili yardımcı olamam dedim ama yani niyetim burada tabii ki akran öğrenme. Yani birbirlerinden destek alarak bir akran bağlantısı. Grup çalışmasına çünkü çok fazla şey değiller yani meyilli değiller. Öğretmene bir şey sorma gereği hissediyorlar. Yok dedim ya bana sormayın ki grupta illa bir lider, başarılı bir öğrenci bulunuyordu zaten her grupta. O da zaten anlatmaya çok meyilli oluyor genelde o tip öğrenciler. Yani birbirlerinin akran öğretimiyle de aslında üst bilişle alakalı bir hani kullandığım yöntemlerden biri olarak ekleme yapabilirim.
Hocam aynı hocam ben de onu diyecektim kaçırdım hocam hatırlattı. Yani çocukların iletişim kurabildiği şekilde dizayn edilebilir. Bu tip işte sınıf düzenleri bazı ülkelerde görüyorum yani başarı sağlamış ülkelerde. Çocukların iletişim kurduğu, sorguladığı, işte çözüm aşamasında nasıl yaptığı birbirine bu hepsinin işte problem çözmede bilgi alışverişini, düşünmesini, başkasının düşüncesine faydalanarak kendini sorgulamasını sağlayacak bir ortam olabilir yani.
Bir sonraki sorumuz, öğrencilerin kendi öğrenme süreçlerini planlamalarını sağlamak için ne tür uygulamalar yaparsınız? Kendi öğrenme süreçlerini planlayabilmeleri için ne tür uygulamalar yaparsınız?
Ben başlayayım. Tuğba Kanık. Bunu matematik anlamında değil de tüm dersler anlamında bazen hani koçluğunu yürüttüğümüz öğrencilerimiz oluyordu. Önce şunu diyordum. Bir hafta boyunca kendin programını, ders nasıl ders çalışacaksın? Programını saatlere uyarak hani yaz bana getir. Nasıl bir çalışma yapıyorsun? Kendi hani nasıl daha iyi öğrendiğini düşünüyorsun? Bunları yaz bana getir. Bir hafta kendisi yazıp getiriyordu. Sonra yani şurada acaba şöyle mi yapsak? Burası da böyle yapsak daha iyi olur diye. Sonra üzerinde ben düzenleme yapıyordum. Hani ilk olarak her zaman özellikle sınava çalışan öğrencilerin nasıl düşündüğünü, nasıl çalıştığını görmek için onlardan bir hafta ya da iki hafta kendi sistemlerini bana anlatması için işte deftere tutarak hani nota eşliğinde getiriyordu işte. Bugün bunu yaptım, şu gün şunu yaptım. Şöyle çalıştım. Onu anlatıyordu bana. Sonra üzerinde değişiklik
yani
bu, yapıyordu.
Yani kendi süreçlerini hani planlamalarını sağlamak beraberinde diğer sorularla aslında ilişkili olduğu için devam ediyorum. Kontrol etmeniz bu noktada ya da çocukların işte kendi öğrenme süreçlerini kontrol etmeleri ya da izlemelerini sağlamak ya da kendi öğrenme süreçlerini değerlendirmelerini sağlamak için. Yani başlangıçta işte kendi öğrenme süreçlerini planlamalarını sağlamak, beraberinde kontrol etmelerini sağlamak, sonrasında da değerlendirmelerini sağlamak. Hepsini böyle bir şey olarak düşündüğümüzde ne tür uygulamalar yaparsınız? Yani hani diyorsunuz işte çocuğa şey verdim, gitti bir hafta sonra. Sonrasında bunun kontrol etmesini nasıl sağlıyorsunuz? Ya da bu noktada kendi öğrenme sürecini değerlendirmesini nasıl sağlıyorsunuz?
Yani o hani yazdığı çalışmalara baktığımızda genelde çok az saat olmuş oluyor. Hani bir hafta ne kadar çalışmışsın bir bakalım toplayalım dediğimde genelde az oluyor. Sence bu kadar yeterli mi? Hani onu bir program üzerinde bir haftayı bir kağıt üzerinde görmek çocuğu aslında evet az çalışmışım çoğu öğrenci diyor. Hani işte günde bir saat çalışmak senin için zor muydu dediğimde hayır aslında bir saat daha da çalışabilirdim diyor. Hani kendi kendine orada kısa bir değerlendirme yapabiliyor çocuk. Sonrasında hani böyle olursa daha iyi olur. Bir haftada böyle deneyelim. Ekstra bir saat daha ekleyelim. Bunu başarabiliyor musun dediğimde işte öyle öyle yavaş yavaş kendinin hani çünkü çok fazla öğrencimiz var. Her öğrenci de farklı şekilde çalışmayı seviyor. Mesela çoğunun farklı programları da var. İşte ekstra futbol okuluna gidiyor, başka çalışmalara gidiyor. Kendi kendini hani saatlerini de daha iyi ayarlayabilmesi adına öyle yapıyoruz. Öyle programlar yapıyoruz.
Ben devam edeyim. Tuğba Takır. Ben bol bol soru soruyorum her aşamada neyi neden yaptığını öğrenmek için tuzağa düşürmeye çalışıyorum sorularımda yanıltmaya çalışıyorum ki ikna bizi de kendini de ikna etsin diye.
Kendi öğrenme sürecini planlayabilmeleri için neler yapıyorsun? Yani bunu yapabiliyor mu öğrenciler kendi öğrenme sürecini?
Çoğu zaman yapamıyor. Ama oraya yönlendirmek siz, için nereden başlarsın, ne düşündün bununla ilgili, nasıl devam edersin gibi veya çok daha detaylı bir problemde işte neyse durum, kim alışveriş yapmış, ne almış marketten gibi detaylı sorularla yönlendirmeye çalışıyorum.
Peki yine bu kendi öğrenme süreçlerini kontrol edebilmelerini nasıl sağlıyorsunuz? Kontrol etmelerini, izlemelerini sağlamak için? Kendi öğrenme süreçlerini kontrol edebilmeleri için ya da yine kendi öğrenme süreçlerini değerlendirebilmeleri için.
Yani ben yine hepsinde sorularımla bildiğim kadarıyla bu süreci bildiğim kadarıyla sorularımla yönlendirmeye çalışıyorum. Anlatmaya çalışıyorum. Ben olsam böyle böyle yapardım veya şöyle yapabilir misin, öyle yapsan nasıl olur gibi bir fikir veriyorum. Ya bir grup çalışması özellikle bunun için yaptığım bir şey yok.
Hocam
buyurun. Hocam soruyu alabilir miyim?
Öğrencilerin kendi öğrenme süreçlerini planlamaları için ne tür uygulamalar yaparsınız? Ya da işte planladıktan sonra kendi öğrenme süreçlerini kontrol etmeleri ve izlemeleri için ve yine kendi öğrenme süreçlerini değerlendirebilmeleri için aslında ne tür uygulamalar yapar mısınız? Ya da böyle uygulamalar yapar mısınız? Çocuğun kendi öğrenme sürecini kontrol edebilmesini sağlayabiliyor musunuz? Ya da bunu sağlatabilme adına neler yapıyorsunuz?
Bunu sağlatabilme adına işte mesela denemelerden örnek verebiliriz. Denemeler çocukların bilişsel süreçlerinin işte nerede tıkandığını fark etmeleri adına bir fırsattır. Ben çocuklar deneme yaptığı zaman önce onların kendim çözmeden evde gidip akşamleyin ya da işte müsait bir gününde çözmesin onları, işte niye yapamadıklarını, nasıl yapamadıklarını, neyi kaçırdıklarını, nerede takıldıklarını önce değerlendirip çözebilecekler varsa çözebilmelerini değerlendirdikten sonra gelip bana sormalarını istiyorum. Bu durum çocukların öğrenme sürecinde nerede takıldıklarını, nerede eksik olduklarını kendileri fark etmelerini sağlıyor. Yani ben ona fark ettirmemle ki onların kendisi fark etmesi arasında çok büyük farklılıklar yani olduğunu düşünüyorum. Yani
sorgulamalarla mı bunu?
Önce kendi sorgulamasını sağlıyorum. Kendi nerede tıkandığını, niye yapamadığını ya da nasıl yaptığını sorgulayarak bunu kendi farkında olmasını sağlıyorum. Sonra kendim ona işte yapabileceğini yapamayacağını kendim ona söylüyorum. Kendisi de bu şekilde kontrol edip düzenleyebilir. Yani kendilerine de söylüyoruz işte problem çözmelerini, bunları işte değerlendirmelerini yani her cevap anahtarı olduğu gibi ve işte zayıf olup olmadığını anlayıp eğer zayıflık varsa bunu aşmalarını tavsiye ediyoruz.
Yine öğrenme süreçlerini değerlendirmelerini sağlamak adına aynı tür uygulamalar.
Yani kendileri de görebiliyorlar bunu. Yani soru çözerken denemelerde bunları kendileri görüyorlar. Biz de onlara bir ölçü veriyoruz. Yani şöyle olması gerektiği, bütün her şeyi öğrendiklerini, yeterli olmadıklarını kendilerine sorgulamaları için bir kapı aralıyoruz bu açıdan. Bu şekilde kendilerini sorguluyorlar, ölçüyorlar, değerlendiriyorlar. Kontrol etmeleri de biraz öz düzenleme ile ilgili bir şey. Yani okumanın öğrenme ihtiyacını hissedip hissetmemeleri ile ilgili bir şey. O da kontrol kısmına giriyor. Yani tamam. Böyle tamamlayabilirim, eksik bir şey kaldı.
Hocam, Fatih Hocam'dan aklıma şu geldi. Sizin öğrencileriniz de öyle mi bilmiyorum ama mesela test çözüyorlar ama kontrol etmiyor çözdüğü testi. Cevap anahtarına bakmıyor. Yani amaç soru çöz. Bugün 100 tane soru çözmelisin diyoruz mesela. 100 tane soruyu çözüyor ama doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım diye çocuk incelemiyor. Soru çözmem gerekiyordu, çözdüm. Ama bu sana bir şey katsın diye biz hani sana soru çözme ödevi verdik. Doğru biliyorsan tamam, konuda iyisin. Eksiklerin varsa onu gör. Onları şey yaptı. Çocuklar genelde deneme oluyor. Denemelerini kontrol etmiyorlar. Yani önemsemiyorlar bu konuyu. Bu birazcık...
Şarkılar gelsin. Nasılsınız?
Hocam
nasılsınız? Hoş arkadaşlar, hoş geldiniz. Hayırlı olsun. İyisin inşallah.
Hocam.
Yok, oturun, ben de şöyle bir yere...
Tabii
şöyle, uygun burası.
Tabii hocam.
Bunu görsel çekim yapacak arkadaşımız bir mi?
Tabii ki hocam.
Kaç saniye?
Tabii ki hocam. Buyurun arkadaşlar.
Şu...
Hayırlı olsun.
Hoş geldiniz tekrardan. Teşekkürler.
Nasılsınız? Hayırlı olsun.
Teşekkürler hocam. Öğretmenlerimizle görüşme yapıyorduk. Sağ olsunlar, çok güzel dönütler alıyoruz. Bayağı odak grup görüşmesiyle zengin düşünme ortamı aslında yaratmayı planlıyoruz ki onu da burada sağladığımızı düşünüyoruz. Bu noktada sağ olsunlar görüşleriyle süreci zenginleştiriyorlar. Çok
teşekkür ederim. İyi ki var onlar da.
Kesinlikle.
Zaten hiçbir program, hiçbir fırsat öğretmenin niteliğinin önüne geçemez.
Kesinlikle.
Biz hakkını her zaman teslim ediyoruz. Sağ olsunlar.
Kesinlikle. Size tekrardan hoş geldiniz hocam. Ayaklarınıza sağlık.
Yoğun bir hafta bu
sene. Ben resmimizi çekebilirim.
Son hafta tüm kademelerde etkinlik haftası bu hafta. Farklı bir tasarım mı yapılıyor bakalım, inşallah tutar ama geri dönüş olarak okullarımız boş olduğunu sabah
sosyal etkinlik haftası diye.
Evet, son hafta genelde öyle.
Geçen erken sene, tatile çıkma haftası olarak.
Aynen. Geçen sene sınav koyduk, olmadı. Etkinlik haftası yaptık, yine olmadı. Ne olacak? Bu son haftalar mutlaka bir heba oluyor. Yani.
Çocuklar zaman, şey artık 180, son haftaya girince de şey aynen, oluyorlar.
180 iş gününü hiçbir zaman tamamlayamıyoruz. Sadece o teoride kalıyor.
Dinlenmek istiyorlar artık. Onlar da yoruldular.
Çok yoruldular.
Evet, süreç içerisinde.
Ben onu bilmiyorum ama çocuklar bilmiyorum ama öğretmenlerimiz yoruluyor.
Kesinlikle, kesinlikle. Hocalarımızla konuşuyoruz zaten. Özellikle bu yeni marif modeliyle ilgili çok güzel düşünceleri var onların da. Yani çocukları çok daha düşündüren, becerilerini kullanabilmelerini sağlayan bir program olduğu için onlar da bayağı emek sarf ettiler bu dönem.
Tabii, özellikle matematik gibi hani bizim için sorun alan olan bir branşta. Bu sefer etkinliklerden çok şikayetçi oluyor arkadaşlarım, bilmiyorum.
Biraz yani, yoğun bir etkinlik dönemi var.
Sadece biz yetmiyor diye. Etkinlikler çok güzel aslında. Hani keşke hepsini çok güzel uygulayabilsek. Sınıflar kalabalık olunca saatimiz yetmiyor.
Öyle, sınıflar yani çok kalabalık değil. Türkiye ortalaması çok altındayız. Ki buna rağmen yetmiyorsa büyük şehirlerde o zaman tabii ki daha ciddi bir sorun alanı vardır. Yeniden tasarlanacaktır. Geri bildirimler yapılıyor. Öğretmen yazmaları var. Arkadaşlarımız sık söylüyoruz. Orada geri bildirimleri mutlaka yapıyorlar. Yeniden tasarlanacaklar.
Mutlaka, kervan yolda mutlaka ama olumlu.
Olumlu, çok olumlu, çok evet, olumlu.
İçerik
çok
olarak olumlu. Hocam.
Haydi. Videoda aldın mı? Hocam çok teşekkür
ederim. Hocam biz teşekkür sağ ediyoruz.
Allah'a emanet olun. Sağ olun. Çok sağ olun. Arkadaşlar size sağ olun. Sağ olun.
Ben de kalmıştım.
Evet, Azra hocam.
Kesmeden.
Öğrencilerin kendi öğrenme süreçleri planlamalarını nasıl sağlıyorsun?
Şöyle, hocalarım okul dışı ortamlardan biraz bahsetti. İşte denemedir ya da işte rehberlik anlamında programlar gibi. Ya ben de ders açısından biraz şöyle yapıyorum ben genellikle. Hani tam bu niyetle yapıyor değilim aslında. Ama ben dersin başında çocuklara benim kendi bireysel ders planıma biraz akış halinde bir veriyorum. Hani çocuklar neyi ne yapacağımızı görsün diye. Hani benimle birlikte çocuklar da o dersi, hani tabii ilgisi olan yapıyor bunu, olmayan zaten yapmaz da. Planlıyor aslında kafasında. Bir de ben genelde böyle sınır koyarım çocukların o hani nasıl diyeyim, problem çözerken de bir sınırları olur genelde. Hani asla bir sürece varmaz. Hızlı da olmaları niyetiyle yapıyorum tabii ki bunu. Hani bu da bence onlara bir şekilde planlamaya itiyor. Ya da işte o süreçten sonra benim derslerim biraz sesli geçer. Yani ses yüksek çıkar sınıfta, öyle söyleyeyim. Hani o şekilde ders işlemeyi belki de tercih ediyorum. Bilmiyorum, hani bu yakındığım bir durum değil yani. Değerlendirme anlamında çocukların birbiriyle iletişimini kesmiyorum. Yani işte o benden baktı falan diyen de şikayet eden pek olmaz. Yani birbirlerini değerlendirmelerine kendi içlerinde, çünkü aynı anda herkese yetemiyorum. İzin veriyorum. Hani çocukların planlaması, dediğim gibi benim dersin başında yaptığım plan aslında onların da kendilerini planlamasına yardımcı oluyor. Değerlendirme de yine yaptırıyorum. Ortada bir aşama daha var.
Kendi öğrenme süreçlerini kontrol etme ve izlemeleri.
Kontrol izleme derken zaten dediğim gibi bunu genelde yine arkadaşlarından görerek yapıyorlar aslında. Yani ya da ne bileyim, bunu benimle de paylaşanlar olabiliyor. O tamamen öğrencinin kendi işte kendi tercihlerine göre değişiyor. Hani bu şekilde dersi planlama akışım benim böyle işliyor. Genelde de dediğim gibi çok da yüksek ses olur yani benim.
Ve yine bu süreçte kendi öğrenme süreçlerini değerlendirebiliyorlar.
Evet, değerlendirebiliyorlar. Sonra bana zaten, hatta bundan biraz şikayetçi olabilirim. Ben artık hani soru bitmiş, süre bitmiş. Hani tamamen artık çözüme geçmişim. Bana sürekli yanlışlarını söylemek istiyorlar. Yani burada yanlış yaptım. Hocam ben bu yüzden yapamadım. Yani bana o yapamama sebeplerini açıklamaya çalışıyorlar. Ama ben orada değilim. Yani ben artık soruyu bir şekilde geçmek istiyorum. Ama onlar inatla bana neden hani yapamadığını tabii dinlemeye çalışıyoruz. Ama bazen yorucu olabiliyor yani.
Yani yapamadığını, neden yapamadığını ifade edebiliyorlar.
Evet, edebiliyor. Farkında bunun ve bu konuda isteği de çok yüksek oluyor genelde bazı öğrencilerin. Hani bu da onların kendilerini değerlendirdiğini gösteriyor zaten bence.
Yani neden yapamadığını ifade etmek, şu belli bir kısmını yaptığını, hani evet, hepsini yani yapamadım gibi, değil. Hani bir şeyler biliyordum. Evet, bu kadarını yapmıştım. Burada tıkandığımı söylemek için çok fazla
ben
ifade etmek
istiyorlar. Ben buraya kadar geldim diyor. Ya da hatta bazen bize de kızıyor yani. Hocam işte ben onu bulacaktım. İşte sürem yetmedi. Hani bunu da söyleyebiliyor bazen. Hani hocam işte bazen arkadaşlardan şey, benden gördü falan şikayetleri olabiliyor. İşte o da tamamen sınıf yönetimine giriyor. Evet. Benden gördü cevabı gibi şeyler.
Ben bir şey söyleyeceğim. Buyurun hocam. Bitti mi hocam? Hocam az kaldı.
Hocam parlayın da bitince şeye gelirseniz.
Tamam hocam, hemen hızlanalım o zaman.
Hocam bir şey eklemek istiyorum. Hızlanacağız ama. Üst biliş becerisi aslında beynin çok glikoz tükettiği, efor sarf ettiği bir şeydir, bilişsel süreçtir. Çünkü Daniel Kahneman'ın da bir kitabı var, Hızlı ve Yavaş Düşünme. İnsan kendini sorguladığı zaman daha çok efor sarf ettiğini bilişsel olarak söylüyor. Biz de çocuğun üst bilişsel beceriye ulaşması veya bunu üst bilişsel düşünebilmesi için bir motivasyonun, bir merakın, ilginin olması gerekiyor. Yani biz ancak onu ihtiyaç duyduğunu, bunu öğrenmeye motive edecek şeylerle ancak bunu yaptırabiliriz. Yani ona ihtiyaç duymuyorsa, motivasyonu yoksa üst bileşsel düşünmeye gerek duymaz yani.
Evet.
Tuğba Takır, ben süreçte çok müdahale etmemeye çalışıyorum. Kendimi tutmaya çalışıyorum ki kendi sıkıntıya düşsün ve oradan nasıl çıkacağımı bulsun.
Evet. Hemen hızlanıyorum hocam. Sınıfınızda üst bilişe dayalı öğretimi desteklemek amacıyla hangi öğrenme nesnelerini ya da araçları, teknolojik araçları olabilir veya materyaller olabilir. Bunlardan hangi öğrenme nesnelerini ya da materyalleri kullanabilirsiniz? Üst bilişe dayalı öğretimi desteklemek amacıyla hangi materyalleri ya da teknolojik araçları kullanırsınız? Ya da sınıfınızda kullanır mısınız?
Şöyle diyeyim hocam, ben Mehmet Fuat Çama'dan, üst biliş düşünsel bir beceri olduğu için ben bu her araç bunun bir unsuru olduğunu düşünüyorum. O yüzden bir
kullanıyorsunuz.
Yani, kullanıyorsunuz. Ya bütün araç gereçler bunun bir unsuru olabilir. Öyle düşünüyorum.
Şöyle, ben bahsettiğim gibi aslında tezlerden problem örnekleri dediğim gibi bakabiliyorum. Hani bunları kullanıyorum derste. Ya da ne bileyim, illa bir keşif sürecini ön plana almak istiyorsam, hani düşünme becerisi anlamında. GeoGebra çok kullanıyorum. Bazen hani yetmeyince böyle Sketchpad falan da olabiliyor. Ama o biraz daha üst düzeye kalabiliyor. Onu her öğrenciyle olmaz. Bireysel görüşmelerde onu belki. Çocuk bir şey anlamadıysa onu biraz daha işin içine sokabiliyorum gibi. Ya ben genelde bu şekilde Yani kısa geçsin.
Ben de Fatih Hocam'a katılıyorum. Bazen hani bir şeyi somutlaştırmak istersek kalemi bile en basit şekilde kalem deyip bir örnek, hani kalem doğru olsun dediğimiz zaman hani her şey kullanılabilir.
Süreçte.
Süreçte yerine ve zamanına uygun olarak. Akıllı tahtayı çok kullanıyoruz belki ama ben biraz şunu düşünüyorum. Çocuklar çok fazla bu hani eve gidip videodan dersi izlemedi. Hani çok fazla bir şeyi akıllı tahtaya, işte bilgisayara, tablete maruz kaldıkları için çok fazla ben açıkçası akıllı tahtayı kullanmamaya çalışıyorum. Daha
teknolojinin dışında
şeyler, materyallerimiz var biraz. Çocuklarla bazen yapıyoruz, işte birlikte etkinlik yaparken bir materyal hazırlıyoruz. Biraz daha elleriyle uğraştıkları bir şeyler olsun istiyorum. Çünkü
somut
çok fazla yani. Tahtaya hani ekrana bakmaları onlar için çok iyi değil bence. Onları sabitleştiriyor. Yani sadece durup izlemek istiyorlar.
Evet. Tuba Hocam, Tuba Takır.
Evet. Bir hocamız şöyle diyordu üniversitede, matematik dersinde taş toprak hepsi materyal olabilir diyordu. Onun gibi bir yere kadar somutlaştırmak için birçok şeyi kullanabiliyorum. Hocamın dediği gibi kalemde birçok şeyi ifade edebiliyor. Bir yerden sonra da direkt o nesneyi getirip vermiyorum. Bir resim varsa mesela, soruya özgü bir, tam bir şey varsa onu direkt vermek yerine siz hesap edin, siz oluşturun diyorum.
Peki sınıfınızda üst bilişe dayalı öğretimi desteklemek amacıyla kullanabileceğiniz öğrenme nesneleri, teknolojik araçlar veya materyaller konusunda eğitime ihtiyaç duymakta mısınız? Evetse bunlar nelerdir? Yani üst bilişe dayalı öğrenme ortamında kullanmayı düşündüğünüz yani, materyallerle ilgili bir...
Tuğba Kanık diyeyim hocam. Öğrenmenin yaşı yoktur yani. Her zaman her şeyi, yeni bir şey öğrenmeye ihtiyaç duyabiliriz. Bu konuda desteklenen bir eğitim olsa ben katılmak isterim, bu konuda yapılan bir eğitim olsa. Hı-hı. Çünkü ne kadar çok şey biliyorsak o kadar az şey bildiğimizi biliyoruz.
Evet.
Ben kullandığım şeyler hakkında genelde eğitim almıştım yani. O yüzden hani Azra Ergün bu arada. Hani almıştım, ihtiyaç duyuyor muyum? Artık farklı, biraz daha farklı, daha kapsamlı alanlarda biraz daha işte programlama mesela. Hani onu çok bilmiyorum işin içinde diyeyim. Python falan dersleriyle almaya çalıştım, aldım ama çok verimli geçmedi. Kendimi geliştirmek istediğim biraz daha farklı aslında alan var. Üst bilişe de katkı sağlar hani değerlendirecek olursam diyebilirim.
Fatih Hocam.
Yani belki kodlama... Bu işe etki edebilir ekstra olarak diye. Böyle yani kodlamada hani algoritma meselesi var ya, hani süreç adım adım vesaire ilerlediği için o eklenirse ya da belki desteklenirse başka bir branş adı altında o ekstra katkı sağlayabilir.
Bir de ekleyeyim, blok tabanlılar var ya hani, evet. Onların hani genelde bilişim teknolojileri öğretmenlerin çok fazla hani uzmanlık alanına giriyor ama bence bizim bu üst bilişsel düşünmede biraz daha hani tamamen bu alana giriyor. Algoritmik düşünmeye de giriyor çünkü blok tabanlı nesneler. Ki bence kullanmalıyız da ama bunun eğitime yani müfredata işte entegre edilmesi biraz zor. Ama biz bireysel olarak bence bu tarz eğitimlerle kendimize en azından geliştirme şansı elde edebiliriz. Evet.
Tuğba Takır, çok aklıma gelmedi bu süreçte ne gibi materyal kullanabilirim. Çünkü daha çok bilişsel bir süreç olduğunu biliyorum.
Ama bu konuda bir eğitime ihtiyaç duyar mısınız?
Evet, kesinlikle. Aklıma bile gelmedi.
Öğrencinin üst bilişsel becerilerini değerlendirmek amacıyla herhangi bir ölçme tekniği kullanabilir misiniz? Evetse neler?
Hocam son bir sorumuz kaldı. Bizim çok şey geçiyor hocam.
Eğitimden oynamakta zorluk çekiyoruz
hocam. Ciddi. Ay tamam arkadaşlar. Tamam. Herhangi bir ölçme tekniği kullanabilir misiniz?
Ben gireyim Azra Ergün. Bununla alakalı kullanılan problemlerde benim rubrikler hazır. Hocalarımızın hazırladığı rubrikler var. Genelde bu birçok aslında süreci ölçmeye yarıyor bu rubrikler. Mesela puanlamaları var. Hatta problem özelinde giren hocalar bile var yani. Uluslararası çalışmalarda bu çok var. Bence üst bilişsel düşünmeyi böyle kafamızdan hadi ölçelim diyemeyiz. Ama bu hazır rubrikler üzerinden ve bence başka bir yöntemi de var mıdır? Rubrik geliştirmek malum çok zor. Hazır rubrikler üzerinden gidilmesi gerektiğini düşünüyorum.
Kullanabilirsiniz.
Aynen.
Ben Mehmet Hocam, ben de katılıyorum hocama. Zaten kitabımızda değerlendirme evet. Şeyleri var yani, rubrikleri var. O şekilde onları değerlendirilebilir yani.
Aynen, süreçte. Ben de katılıyorum. Zaten hazır rubrik, yani çok fazla ölçek var baktığımızda. Hani istediğimize uygun mutlaka bir şey buluruz.
Zaten bu da üst biliş için hazırlanmış olduğunu düşünüyorum ya.
Evet.
Tuğba Takır, öz değerlendirme ölçekleri buna çok uygun olacağını düşünüyorum ben de. tüm öz düzenlemeyle de alakalı. Hı hı.
Bunu kullanabilirsiniz. Öz değerlendirme ölçeğin. Son sorumuz, üst bilişe dayalı öğretmen yönelik eğitim ihtiyacı için ilave etmek istediğiniz, hani bütün sorduğumuz sorular dışında eklemek istediğiniz bir görüşünüz varsa onu da alıp tamamlayalım.
Şu an için yapacağım.
O kadar çok şey söyledik ki ben başka
evet, her şeyi söyleyemeyeceğiz gibi hissediyorum.
Her şeyi konuştuk,
her şeyi var. Konuştuk değil mi? Eklemek
evet. Matematik üzerinden mi olsa?
Evet, yoksa... eklemek istediğiniz, ya da genel bir fikir de olabilir. Eklemek istediğiniz herhangi bir konu var mı? Üst bilişe dayalı öğrenime yönelik eğitim ihtiyacı için. Öğretime dayalı evet eğitim ihtiyacı için.
Elzem olduğunu söyleyebiliriz hocam.
Gerekli olduğunu. Teşekkür ediyoruz hocam. Çok gerçekten faydalı olduğunu düşünüyorum.
Biz ben. Teşekkür ediyoruz katılımlarınız için, değerli fikirleriniz için. Hakikaten ben çok verimli geçtiğini düşünüyorum. Fikirlerinizi zenginleştirdiğiniz süreci. Şunu hemen durduruyorum.